Bilgisayar ve donanım dünyasının nabzını tutan program Donanım Haber'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ender Yıldız.
Merhaba, ben Erdi Özağ.
Yine yepyeni programda karşınızdayız. Gündemimiz çok dolu. Öncelikle özür dilemek istiyorum. Biraz rahatsızım. Sesim çatallanıyor. Umarım sizi rahatsız etmez bu çatallı sesim. Haberlerimize hızlıca başlamak istiyorum Erdi. İlk haberimiz Intel cephesinden. Intel biliyorsun üretim süreci konusunda şu anda en avantajlı firma. Ve bu avantajını uzun bir süre daha devam ettirecek gibi 2018 için 7 nanometreler konuşulmaya başlandı bile.
Yani şimdi şu an bakıldığı zaman Intel biliyorsun 14 nanometreyi tam anlamıyla geçmiş durumda. Core M serisi işlemciler zaten bir süredir 14 nanometre olarak çıkıyor ve 2015'in başında da bildiğimiz geleneksel Core i3, i5 ve i7 serisi işlemcilerin 14 nanometre Broadwell jenerasyonunda güncelleneceğini göreceğiz. Intel dışında Intel'e yakın olarak hani o hacimde üretim yapan firmalara baktığımızda işte TSMC var. Tayvan döküm firması. Onlar şu anda 20 nanometrelerdeler yeni bakıldığında. 16 nanometreye belki geçecek. Hatta 20 nanometre için bile belki o tarafta durum sürüncemede diyebiliriz. Samsung var. Samsung şu an tam anlamıyla 20 nanometreye geçmiş durumda. Diğer taraftan bir de GlobalFoundries var. AMD'nin organik bağı olan ya da başka bir ifadeyle AMD'nin eski fabrikalarını satın alıp Araplardan gelen o petrolden gelen sermayenin aktarılmasıyla bu işe adım atmış bir yapılanmanın olduğunu görüyoruz. Yani Intel'in bariz bir üstünlüğü var o konuda. Şimdi tabii ki 14 nanometreye geçince her şey bitmiyor ister istemez. Daha sonraki jenerasyonlar içinde yeni atılımlar yapmak, yeni araştırmalar, Ar-Ge çalışmaları yapmak gerekiyor. Yani son gelen haberler diyor ki Intel 2018'de 7 nanometreye geçecek. Ben bundan birkaç yıl önce Intel'in yayınladığı yol haritalarını biliyorum. O dönemlerde 2017 için 7 nanometre hedefleniyordu. Şimdi bir yıl attığını görüyoruz. Kaldı ki 14 nanometre içinde bir sıkıntı yaşadılar onlar.
Evet, orada 22'den 14'e geçiş pek planladıkları gibi olmadı.
Yani şimdi önlerinde iki büyük engel var. Birincisi Moore yasası. Intel'in kurucularından Gordon Moore'un işte çok yıl, 50-60 yıl önce ortaya attığı.
Zamanında ortaya bir attı. Devamı da geldi hakikaten.
Geldi ve Intel'i getirmek.
Ne öngörülü adammış.
Aynen, ne öngörülü değil mi? Bir dergi yasasında ortaya bir fikir atıyorsun. Daha sonra
kanun oluyor yani.
Kanun oluyor. Senin kurduğun şirket bu yasayı devam ettirebilmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bu yasa bize ne öngörüyordu? Her 18 ayda bir transistör sayısının ciddi anlamda artacağını ifade ediyordu. Bu zamana kadar süre geldi. Intel'de bu konuda başarılıydı. Ancak bundan sonrası için bu devam edecek mi etmeyecek mi? Bir soru işareti. Bu diğer taraftan da üretim süreci geliştikçe, yani transistör boyutu küçüldükçe var olan materyallerin kullanımı da zorlaşmaya başlıyor. Belli bir limitasyona takılıyorsun. Orada da Michio Kaku'ydu galiba tam ismi. Bu Türksel Teknoloji Zirvesi'nde de bu sene gelip konuşan bir ünlü fizikçi var. Onun bir öngörüsü var, diyor ki 2020-2022 yılı gibi diyor Moore yasası artık tamamıyla sona erecek diyor. Çünkü diyor bir taraftan transistörlerin ortaya yaydığı bir ısı var. Diğer taraftan transistör seviyesinde bir elektron kaçağı var. Bunların hepsini minimize etmek.
Ki transistörler o kadar küçüldü ki elektron boyutlarına yaklaşmaya başlıyorlar.
Bir saç diyelim bilmem kaçta kaçına denk gelen oldukça küçük yapıdalar. Dolayısıyla tüm bu teknik karmaşa içerisinde sen diyorsun ki ben her iki yılda bir tik tak programına bakarsak eğer üretim sürecini geliştireceğim. Yani 2018 inşallah olur. Yani iyimser de bir zaman gibi görünüyor.
Çünkü arada bir de 10 nanometre var.
10 nanometre var. Hani 10 nanometredeki verimlilik ne olacak? Çünkü verimlilik her yeni bir süreçte, her bir adım atışta verimlilik büyük tartışma konusu oluyor.
Ve nanometre daha az ufalmasına rağmen aslında daha fazla efor sarf etmeye çalışıyorlar ki o işte yeni fizik sınırlarından dolayı takılmayıp o durumlara daha ilerleyebilmek için. 22'den 14'e bak, arada 8 nanometre fark var. Sonra 10'dan 14'e 4 nanometre, 3 nanometre diye gidecek. Belki ondan sonra 7, 6, 5'leri böyle artık birer birer saymaya başlayacağız.
Yani işte grafin gibi belki yeni materyallerin kullanımı ortaya çıkacak. Ve şöyle bir durum söz konusu. Yani işin ironik tarafı da belki orası, en azından teknik anlamda. Transistörler küçüldükçe transistörlerin bir araya gelerek oluşturduğu işte çipler, işlemci ya da grafik birimlerinin büyüdüğünü görüyoruz. Neden derseniz hani transistörlerin küçülmesiyle birlikte daha fazla transistör bir araya gelerek daha yeni özellikleri tek bir çip üzerine toplamaya çalışıyorlar. Hani bugün 20 nanometre transistör var ama işte Nvidia diyor ki Maxwell mimarisine sahip yeni GM200 GPU'su 550 milimetre kare olabilir. Yani bir öncekine göre belki biraz daha büyüyecek. Çünkü
içinde milyarlarca transistör var.
Yani bugün işte
GK200'lerin 7.1 milyar olduğunu düşünürsek.
Şimdi GM200-204 artık ne olursa kod olarak belki 10 milyar transistöre çıkacak. Kaldı ki işte bugün iPad Air 2'de kullanılan A8X işlemcisi 3 milyar transistöre sahip. Yani bir mobil işlemci 3 milyar transistörden bahsediyoruz.
Masaüstü işlemcilerden daha fazla transistör
yani
sahip.
Yani bugün ortalama bir i5 işlemcisinde afaki konuşuyorum ama 1.5 milyar transistör olduğunu düşünürsek.
Ki onun yarısından fazlası da ekran kartı, cache vesaire gittiğini düşünürsek.
Yani şu noktaya gidiyor ama tabii Intel üzerinde konuşmak gerekirse hakikaten üretim teknolojileri dendiğinde hem fabrika sayısı itibariyle hem bu işe aktarılan Ar-Ge bütçesi itibariyle gerçekten de sektörün en prestijli firması olduğu kesin. Şimdi yeni tesisler de kurmak istiyorlar. Çünkü bakıldığı zaman şimdi Intel'in 10-15 tane kampüsü var harita üzerinde görülebilen ama bunların bir kısmında üretim yapılmıyor. Daha çok Ar-Ge faaliyetleri yürütülüyor. Bunların bazılarının üretim üstüne dönüştürülmesi gibi durum söz konusu ama ne olacağını açıkçası hepimiz merak ediyoruz. Ama 2018 için 7 nanometre Intel ben bu işi yapacağım diyorsa
zaten onların ufak ufak örneklemeleriyle başlamışlardı. Aynen. IDF'lerde sen zaten her sene katılıp görüyorsun. 22 nanometreyi benim yanlış hatırlamıyorsam 2010 veya 2011 IDF'te göstermişlerdi.
Evet, muhtemelen seneye IDF'te de biz 10 nanometreyi görürüz. Uh-huh. Çalışan örneklerin. Çünkü genelde çalışan örneklerini göstermeye çalışıyorlar o etkinliklerde de. 7 nanometreyi tabii şunu da hayal etmek lazım. Acaba 7 nanometre işlemci olunca ne olacak? Şimdi transistör fiziksel olarak senin işini belli bir noktaya kadar kolaylaştırabilir ama ondan verim alacağın bir mimari de geliştirmen yani gerekiyor. Tabii. Çünkü evet transistör küçülttüğün ısı tüketimin, ısı üretimi azaldı, güç tüketimin azaldı. Ama tabii bunların üzerine bir de bunları verimli kullanabilecek bir mimariyi evet koyman gerekiyor.
Gerçi Intel'in orada zaten iyi yere dayanmış durumda. O yüzden keyifleri yerindedir diyelim. Konuyu daha uzatmayalım çünkü konuşuruz, sabaha kadar konuşuruz. İkinci haberimize devam etmek istiyorum. Bu da AMD cephesinden. AMD ve ASMedia chipset, yani Yonga seti konusunda bir ortaklığa gitmişlerdi. Ne düşünüyorsun bu haber hakkında?
Ya bu haber bize şunu gösteriyor. Artık AMD tam anlamıyla bir tasarım firması. Evet. Hani yani üretimden zaten ayaklarını çekmişlerdi. Çekti. Şimdi ASMedia Asus'un bir iştiraki aslında bakılırsan. Asus'a bağlı şirketlerden bir tanesi. Bu zamana kadar biz daha çok ne gördük? USB kontrolcüsü, SATA kontrolcüsü gibi üçüncü parti bir takım kontrol yongaları yapıyorlardı. Bu anlaşma kapsamında da AMD bundan sonraki tüm chipset tasarım işlerini, görünüşe bakılırsa yani tam anlaşmanın tam resmi şeyini bilmiyoruz ama ASMedia'ya bırakmış gibi görünüyor. 5 yıl önce bundan bahsetseydik ben derdim ki AMD işin kolayına kaçıyor. Hı-hı. Çünkü o zamanki chipsetler Kuzey Köprüsü, Güney Köprüsü daha karmaşık yapı vesaire ama şimdi dahili bellek kontrolcüsü, dahili grafik birimi hepsi işlemcinin içerisine girdiği için bugün chipset dediğimiz olay aslında baksana bir I/O biriminden farklı bir şey değil. Giriş çıkışları kontrol edilen basit
bir USB kaldı üstünde, bir de SATA kontrolcüleri kaldı. Doğru düzgün pek bir şey kalmadı zaten.
Yani PCI Express'e kadar hepsi artık işlemcinin içerisinde giriyor olduğu için.
Zaten SATA dedik, adamlar zaten SATA kontrolcüsü yapıyor. Aynen. USB kontrolcüleri de var yanlış bilmiyorsam ASMedia'nın.
Tabii onlar bayağı...
Almışlar, birleştirmişler. Ben yakında şey bekliyorum artık hani. Madem bu kadar gelişti, chipsetin içi boşaltıldı. Ethernet kontrolcüsünün yakın zamanda içerisine girmesini
İşlemci
bekliyorum.
İşlemcinin içerisine girmesini
mi? Güney Köprüsü'ne.
Ha, Güney Köprüsü. Yani chipset.
Chipsetin içerisine girmesi. Böylelikle en azından hem anakart tasarımları daha sadeleşebilir. Maliyetler aşağı düşer. Daha hızlı bir şekilde yüksek bu gigabit ve 10 gigabit Ethernet portlarını görebiliriz. Bence en azından biraz daha zenginleştirilebilir. Çünkü gittikçe işini boşalttılar. Hiçbir şey kalmadı.
Yani hani bakıldığı zaman işte bugün belki birazdan konuşacağız Asrock'ın anakartını. İşte Intel'in gigabit 10 gigabit kontrolcüye sahip olduğunu görüyoruz. Ama şimdi orada şöyle bir durum var yani 15 watt 20 watt güç çeken bir çip, büyük bir çip. Ekstra soğutma ihtiyaç duyuyor. Şimdi onun yanına bir de USB SATA'yı falan koyduğun zaman pratik anlamda uzun vadede dediğin gibi olabilir belki ama ilk etapta argüm süresi anakartların geliştirme çalışmaları.
Peki, Güney Köprüsü'nde şu anda biliyorsun olabilir, hiçbirinin üstünde olabilir soğutucu vesaire yok.
Ya işin ilginç tarafı ne biliyor musun? Hani bakıldığı zaman chipsetlerde mesela bir ses kodeki bile yok.
Evet.
Yani belki ses kodekini koymak bir Ethernet kontrolcüsünü koymaktan daha kolay olabilir.
Daha basit olabilir evet.
Bunu yıllar önce biliyorsun Nvidia yapmıştı evet zaman. Enforce'ların.
Enforce 2 Ultra'larda.
Aynen ne tatlı dönemlerde değil mi onlarda açıkçası bakıldığı
yani,
zaman.
Yani anakartın üstündeki ses kartı analog sesi dijital kodlayıp gönderiyordu. Sonra tekrar bir daha açmak zorunda kalıyordu.
Sen Enforce 2 anakart sahibi oldun mu hiç? Ben çok heveslenip olamayanlardım.
Epox kullandım. Epox kullandım.
Ultra'yı mı kullandın ama? Yoksa 4 mü? Enforce 2 Ultra mı Enforce 4 mü?
Enforce 2 Plus'tı galiba onun bir şeyi. MCPT
miydi? MCPT, yani MCPT Plus şey, mı öyle bir kodu vardı galiba tam hatırlıyorum.
İyi Güney Köprüsü MCPT'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Tabii onlarca 10 sene geçti nereden baksan üstünde.
Yani yaklaşık
güzel günlerdi ama tabii şey yapıyorduk yani anakart alırken ona çok dikkat ediyorduk. Çoğumuz kullandı mı o dijital kodlayıcıyı? Kullanmadı. O zaman tabii dolu bir dijital dekoderi nerede bulacaksın? Ya pahalı çok ses sistemlerinde veya işte internetten bulacaksın. Creative'in bir ses kartı vardı Soundblaster XTC diye belki hatırlarsın.
Hatırlarım. Hani.
Onu çok kullandılar harici bir modülü vardı onun.
Sonra o XY'ya geçti zaten orada.
Aynen takıyordun optikten sesi. Analog çözüp işte 5+1 ucuz sistemlere bağlıyordun. Tabii şimdi bakıyorsun $40 eBay'de DTS, Dolby Digital ne varsa çözen dekoder yapmış adamlar.
Yani işte seninle geçen de konuştuk. Sony bir kulaklık seti yapmış. Hı-hı. İşte 9.1 ses desteğine sahip 4K PS Through yapabilen. Yanında bir decoder var. Yani çözüm diyemeyeceği format yok arkadaş. Yani
evet onu da
370-400 dolar gibi bir fiyatı var ama.
Ama bakarsın arkasında hiçbir çıkış yok. Sadece kulaklık için kullanabiliyorsun. O kadar para verdikten sonra da oğlum ben en azından o dekoderi bağlı bir şekilde başka bir şekilde de kullanmak isterim açıkçası. VI ile devam edelim. Bayağı bir işlemci konuştuk. VI'dan da bahsetmek olmaz. Haberini de sen yazdın. Büyük ihtimalle birçok okuyucumuz da okumuştur. VI'dan yeni bir x86 tabanlı işlemci ve grafik birimi geliyor. Biliyorsun VI çok uzun zamandır aslında büyük pazardan kendini çekti. Bu gömülü sistemler işte sanayi kuruluşlarında ne bileyim o
pandemi. Dijital signage dediğimiz şey bu dijital sinyal işlemeler vesaire. Kiosklar aynen vesaire.
Aynen. İkimiz de bugün konuşamıyoruz. Bizde bir tutukluk oldu. Bu tarz sistemlerde hala çok aktifler. Zaten onların amacı yüksek performans olmadığı için, zorlu koşullarda düzgün bir şekilde çalışabilecek sistemler olduğu için kendilerini oraya verdiler. Yani PowerVR nasıl zamanında ekran kartı piyasasından çıkıp mobile kaydı. Bunlar da o masaüstü ve notebook tarafından çıkıp kurumsal tarafa kaydılar. Şimdi yeni bir x86 işlemci geliyormuş. Ne diyorsun, yakalar mı Intel'i veya AMD'yi performans olarak?
Ya Intel ve AMD zaten öyle bir hedefle çıkmasınlar. Ama ihtiyacın olduğu alternatif noktalara uygun bir işlemci geliştirebilirlerse bence doğru olan noktada olur.
Bomba soruyu sorayım. Buldozer'i yakalarlar belki.
Yani şimdi öyle bir şey söyledim ki üstüne nasıl yorum yapacağımı bilemedim. Şöyle bir durum söz konusu. Şimdi Viyan'ın altını çizdiği nokta şu, diyorlar ki bizim 2018'e kadar zaten Intel'le anlaşmamız var. Elimizde bir x86 lisansı bulunuyor. Bunlar, yani Viyan firması x86 lisansını şu ana kadar bizim için en aktif şekilde nerede kullandı? Bunların nano serisi işlemcileri vardı. Atom'la kıyaslanan çok daha yüksek performans verip çok fazla olmasa bile biraz daha yüksek güç tüketen işlemcilerdi. Biz niye piyasada yaygınlaşmadı ondan da emin değilim ama.
Büyük ihtimalle Intel önünü kesti.
Yani şimdi öyle bir şey olabilir. Ya da kendileri yeterlikle üretemediler ya da pazarlamasının işini yapamadılar vesaire. Ama hani bakıldığı zaman biraz hakkı yenilmiş bir işlemci ailesi dobana kalırsa. Sonra Quad-Core'unu falan da yaptılar. Zaten şu an resimde örnekte görüyorsun ama Quad-Core'da aynı zar içerisinde iki tane dual-core çip var. Çok da istenilen bir şey değil açıkçası bakıldığında.
O ilk Pentium D'ler falan geldi aklıma.
Aynen yani.
Tek şeyin altında.
Bakıldığında. Şimdi şöyle bir durum var. Viyan'ın burada kurtarıcısı olan nokta belki Çin tarafı olabilir. Çünkü şimdi işin özüne bakıldığında Viyan'ın sahibi, HTC'nin sahibi de aynı kadın. Hı hı. Aslında yönetim kurulunun başındaki isimler bunlar. Ama tabii yeni bir işlemci geliştirmenin birkaç milyar dolarlık maliyeti var açıkçası. Yepyeni bir mimari ortaya koymanın. Tabii bu Viyan ölçeğindeki firmaların yaptığı mimariden bahsetmiyorum ben. Intel ya da AMD yepyeni bir mimari geliştirecekse bunun maliyeti bu.
Ve yıllar sürüyor yani.
3-4 yıl sürüyor en azından. Bak, bunun white paper'larının oluşturulması zaten birkaç yıl sürüyor. Üstünde bunun teorik testleri, pratik testleri, üretim vesaire derken o 5 yılı buluyor aşağı yukarı bakıldığında. Ama şimdi burada Çin Şangay hükümetinin desteğiyle yaklaşık 600 kişilik mühendislik ekibi birkaç farklı noktada yepyeni bir mimari geliştiriyormuş ki önümüzdeki yılın sonlarına doğru da bu mimariyi kullanan işlemcilerin tanıtımı söz konusu. Hani açıkçası nasıl performans ortaya koyar, neler yapar bilmiyorum ama şimdi içerisinde Çin olduğu için şimdi Çin'in de biliyorsun çok uzun süredir kendi süper bilgisayarlarına dair kendi işlemcilerini kullanma niyetleri olduğunu da biliyoruz. O kadar yüksek performans verir mi? Çok zannetmiyorum o seviyede bir yapı olacağını ama daha çok giriş seviyesinde bir takım ucuz masaüstü bilgisayarlarda kullanılabilecek. Belki Çin'in kendi geliştirdiği lokal, yerel bir işletim sistemi için daha iyi optimize edilmiş olabilir. Bir takım komut setlerini daha iyi destekleyen bir işlemci de olabilir. Burada işlemciliğiyle birlikte ilginç olan noktalardan birisi aynı zamanda yeni de bir GPU geliştiriyorlarmış. Biliyorsun bunlar Savage'ı satın aldılar. Savage serisi ekran kartları bir
tane. Savage. Hani yani Savage işte.
Ben Savage diyorum ha Türkçesini
söyleyeyim. Tabii biz onları çünkü gördüğümüzde ortaokula falan gidiyoruz.
Aynen ortaokula falan bu işte TNL desteği olmayan GPU'lar vesaire.
Savage ile TNL.
Aynen Savage ile TNL. Neyse onu alışık Türkçe söyleyeceğimi düşünmüşsün. Şimdi TNL, TVL kısmı şimdi aklına geldiği için belki öyle bir ağzım açmış olabilir. Ben GPU daha çok merak ediyorum açıkçası. Nasıl bir GPU
ben ortaya koyduğum? Ben çok GPU kullandım. O Savage 3 3D vardı. Ondan sonra Savage 2000 vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bazen çok iyi çalışıyordu. Bazı oyunda hiç çalışmıyordu. O kadar yani sıkıntılı kartlardı ki ama farklıydı. Alternatif vardı yani. Pazara çıktığında Intel'in bir i740 ekran kartını kullanmıştım AGP.
Çok başarılıydı o mesela.
Çok güzeldi. Mesela DirectAD bir oyun çalıştırıyordu. Aklın ayağına çıkıyordu. O zaman millette tabii SH Verge'ler falan, işte DX, SX'ler var.
Tıf. Bir şey yok.
Düz, yok hani sözde grafik DirectAD falan var ama hak getire. Bir mesela Test Drive Unlimited, yok Unlimited, Test Drive'in bir oyunu vardı. Bu 2000'li yılların başına geliyor şimdi hangi?
Bir Porsche serisi vardı galiba onların.
Yok, Need for Speed.
Need for Speed.
O oyunda mesela çok kötüydü. Onun
Tesla
dışında
2, Tesla 3 falan vardı değil mi? Ondan sonra
Test Drive 3 olabilir, dediğim oyun. Onda falan çok kötü çalışıyordu. Bazı oyunlarda da enteresan bir şekilde mesela Porsche Unleashed'de mesela iyi çalışıyordu Savage 3D.
Ortalamada yine kötüydü yani.
Kötü bir şey yani. Tutarlı değildi. Ne alacağım belli değildi.
Sürücü skorusu onda bir konusu onda büyük bir sıkıntı olmuştu biliyorsun. Şimdi ilginç olan nokta şu an x86 lisansına da sahipsin zaten önde bir free, yani bir çalışma şeyin var. Metodolojim var aslında bakılırsa. Ama tabii GPU olayı çok başka bir olay yani. Şimdi orada ta 10 yıl önceye gidip oranın mirasçısı eden bir şey yapmaya çalışırlarsa zaten yalan olursun.
Yani günümüzü yakalamaya çalışsalar bayağı bir şey olur.
Ama hem işlemcemde GPU yapmaları bana yine o Çin'in istek ve arzularını aklıma getiriyor. Çünkü iyi bir paralel işlem yeteneğine sahip bir GPU yapabilirler. Yani çok yüksek grafik performans sunmasına gerek yok. Paralel hesaplamayı yapabilen, işte OpenCL uyumlu gibi olan bir GPU yapabilirlerse.
Mantıklı.
Bir de CPU ile beraber zaten düşük maliyetli olur. Çinli yerel üreticiler bir de onu ucuza üretirler.
Bir de hatta öyle bir şey olursa OpenCL'in geleceği için de çok daha avantajlı olabilir. Düşünsene çok büyük bir pazarda, Çin gibi bir pazarda OpenCL üzerinde çalışan yazılımlar bütün dünyayı etkiler bence.
Etkiler yani işte nasıl bir performans ortaya koyacağını da beklemek gerekiyor. Bir de Viyan'ın Wonder Media şirketi var. Bunlar da ARM tabanlı işlemciler yapan kolu oluyor aslında bakırsa Viyan'ın. Onların da Prism diye bir platformu var. İşte ARM mimarisi üzerine geliştirdikleri ama hani üzerine çok koydukları özel bir tasarım yok. ARM'dan şey al. Hazır şablonu al, üzerine markayı bas tarzında bir yapı. O da Cortex A9'da kaldı, uzun süredir yenilenmedi. Ama 2015 için belki o tarafta da özellikle Çin'in gömülü sistemleri için, belki Windows K'ye çalıştıran bir takım alt sistemler için orada WonderMedia'dan da yeni bir ürün görebiliriz.
İşlemci haberlerini tamamladık. Anakartla devam edelim arkadaşlar. Anakart tarafında yine donanma vardı. Senin tarafından haberi yazılan bir ürünle devam ediyoruz. ASRock'ın X99 anakartı. Ne özelliği var? Üzerindeki Ethernet kontrolü.
Yani X99'un falan konuşmaya çok gerek yok aslında bakılırsa. Zaten biliyoruz X99'u yaklaşık 3-4 aydır. Bu anakartın üzerindeki olay ise Intel'in X540 10 gigabit Ethernet kontrolcüsüne sahip olması.
Hem de iki tanesi.
Hem de iki tanesine birden sahip. Yani üzerinde 20 gigabitlik bir network altyapısını taşıyabilecek donanım var.
Yetti mi? Yetmedi. İki tane de standart gigabitlik
onlar da yine
çıkışı var.
Intel kontrolcüsüne sahipler. Yani toplam işin ilginç tarafı bir de bu 4 tane Ethernet kontrolcümüz var. İki tanesi 10 gigabit, iki tanesi 1 gigabit. Yani toplamda 22 gigabit ve bu anakart bu 4 tanesini aynı anda kullanmanın izin verebiliyor.
Acaba X99'u bu yüzden mi seçtiler? O kadar 4 tane yüksek miktarda veriyi senkronize bir şekilde taşıyacak, o kontrolcüleri taşıyacak. Belki de o yüzden
büyük ihtimalle bundan dolayıdır zaten.
İşlemci gücü ihtiyacı var çünkü.
Aynen öyle ve şöyle bir durum söz konusu. Tabii bu 4 taneyi bir araya getirirken burada internet bağlantı hızımız artmıyor. Senin internet bağlantı hızını zaten alabildiğin hız neyse ondan ibaret ama lokal network yani lokal altyapın hızlanıyor. Bu da küçük ölçekli işletmeler için bence muazzam bir deneyim. Çünkü tabii bunda kablolarını alırsan bir öyle bir durum var.
Cat 7 minimum Cat 7 kablo alacağım. Cat 6
yeter herhalde ya.
Minimum, uzak yani mesafede yetmeyebilir. Bir de üstüne switch bulacağım bu hızla destekli.
Yani switchlerin fiyatları da aşağı yukarı 750-800 dolardan başlıyor galiba yanlış bilmiyorsam.
10 gigabit ama
switch. 10 gigabit
20, switch. 20 gigabit switch var mı? Hani...
Evet yani teorik anlamda dediğin gibi. Şimdi 20 gigabitlerin üstünü konuşursak ona da bakmak lazım. Herhalde var mı bilmiyorum.
Ya da switch'in bütün portlarını zaten şeyle işgal edeceksin. Yani buradan çıkacaksın switch'e gireceksin.
Bir şekilde onu artık...
O switch taşıyabilecek mi? O da şey yani enteresan. Düşünmek lazım.
Ya her switch taşıyamaz. 22 gigabit gerçekten şey, acayip bir rakam yani.
8'e böl ne ediyor? 20'yi 8'e bölsen yani 2,5 4... eder. Yaklaşık saniyede 3 gigabayt veri aynen. Eder.
Yani
nerede görüyorsun? Bunun storage'ı var. O 3 gigabayt storage ancak PC Express SSD bir şeyler 3 lazım. 3
veri de bahsedeyim mi? Bu küçük ölçekli işletmeyi de açar biraz zaten. Yani böyle bir verin üretim ve taşınması gibi durumlar.
Bu orta ölçekli bir iş yerinin workstation'ı falan veya NAS sürücüsü falan olur yani.
Herhalde öyle olur ama yani şeye de bakmak lazım şimdi. Hani açıkçası kontrol yongası da Intel tarafından geliştirilmişti demiştik. X540 diye bir yonga. Zaten 10 gigabit desteği sunabilen Ethernet kontrolcülerin fiyatları da bugün 300-400 dolar civarında seyrediyor eğer yanlış bilmiyorsam. Yani başlı başına anakartın fiyatını bilmiyorum ama başlı başına bakıldığında çok güzel bir paket hazırlamış. Evet. O kesin böyle bir ihtiyaca sahip kullanıcılar için.
Pahalı bir anakart olacağını zaten tahmin etmek güç
yani
değil.
Yani zaten üzerindeki Ethernet kontrolcüsü fiyatını bir X99 anakart alırsın aslında aynen bakılırsa öyle. Dışarıdan baktığında.
Bunun dışında şunu da ekleyelim. Sadece Ethernet olarak ön plana çıkmıyor. Üzerindeki PLX, PC Express kontrolcüleriyle PC Express slotlarının sayısını da arttırmışlar. İki yani, tane kontrolcü var üstünde.
Orada zaten dikkat çeken noktalardan birisi de o. Eğer tek slot ekran kartı bulabilirseniz 7 tane kart takabiliyorsunuz. Ya da isterseniz 4 tane ekran kartını 16-16-16-16 şeklinde takabiliyorsunuz. Yani tam anlamıyla bir şey olmuş ya.
Bence bu şey için de daha fazla düşünülmüş olabilir PC Express storage'lar için. Birden fazlasıyla.
O da olabilir yani ama tabii senin kullanım isteklerine bağlı. Öyle
yani
de kullanabilirsin, öyle de
kullanabilirsin. Kullanmak istiyorsan öyle kullanırsın.
Ya ama şöyle bir şey olmuş. Bu hani bir üniversitede ufak bir ARGE ekibine ver bunu ana sunucu istasyonu olarak. Ya bunda bilimsel hesaplamaları da zaten 4 tane GPU ile süper hızlı yaparsın. Aynen. Ya muazzam bir kart olmuş. Bu arada hani Intel'in de böyle bir kontrolcüler geliştirmiş olmasını bazıları yadırgayabilir ama Intel zaten çok uzun süredir işin içerisinde. Tabii o 10 gigabit Ethernet kontrolcüsü bir de 14-15 watt'la güç çekiyor. Yani TDP'si yani ısıl tüketimli teki bir tanesi. Yani bir işlemci kadar da şeyi var. Ortalama bir mobil işlem masaüstü için konuşmak gerekirse dizüstü bilgisayar işlemcisi kadar da şeyleri var. Güç tüketimleri var açıkçası.
Aynen öyle. Gerçekten şey yani standart şu anda normal anakartlara gelebilecek hani soğutucusuz vesaire gelebilecek durumda değiller şu anda.
Yani zaten dikkat edersen
ESRock'ta bağlamış şeye.
Aktif fan var. Aktif soğutma sistemine sahip. Bir de dikkat edersen ana soğutucu ünitesine oraya bir uzatma yapmışlar yani böyle son dakika eklenmiş gibi. Ama açıkçası şey böyle anakartları kolay kolay bulamazsın zaten evet. Türünün nadir örneklerinden. ESRock'ı keşke Türkiye'de daha aktif görebilsek. Çok da güzel anakartları
var. Bir ara geldiler. Bir şeyler yapmaya çalıştılar ama ondan sonra tutturamadılar herhalde. Tabii, özellikle üst seviye kartları.
Pazar da tabii dar oluyor. Biz orada Asus'un son dönemde çok agresif fiyat politikası var. Hatta geçtiğimiz günlerde bir haber okumuştum. Anakart üreticileri diyor ki ya da anakart üreticilerinin yakın kaynaklarından elde edilen bilgilere göre artık üreticiler Asus'la fiyat rekabetine girmekten vazgeçmişler. Farklı metotlarla pazarda iddialı olmayı sürdüreceklermiş. Yani o tarafta da bir sıkıntı var ama bu anakart gerçekten ihtiyaç duyan kişi için inanılmaz bir anakart olmuş.
Evet, gerçekten öyle. Şimdiki haberimiz ağır bir dedikoduyla ilgili.
Çok ağır bir dedikodu.
AMD R9 390X veya 380X olabileceğini tahmin edilen bir ekran kartının sonuçları internete düşmeye başladı. Çin tabanlı bir sitede test edilmiş. Sonuçlara baktığımızda AMD'nin 390 veya 380X'i tek GPU'da en hızlı
sence kart olacak. Sence 380 midir 390 midir? Senin beklentine döngörün ne? Çünkü ortalama 115-20 gibi bir fark atmış 980'e.
Şimdi 290 X'e bayağı bir fark atmış. Bence bu 380 X olabilir. Şimdi baktım çok da fazla fark atmamış aslında 290 X'e. Tabii testlere göre, önümüzdeki testlere göre konuşuyoruz. Doğrudur, yanlıştır orası henüz belli değil. Büyük ihtimalle de fake bunlar, sahte.
Mesela 290... ya öyle mi anladık? Büyük ihtimalle fake. O zaman biz de konuşuyoruz zaten. Büyük ihtimalle fake ise...
Olmayabilir. Ya sonuçta önemli bir haber. Çünkü performans değerlerine baktığımızda 980'leri falan geçmiş. Mesela 290X'e kıyaslayalım. Hangi testmiş bu? Bir daha bakalım. Mesela Alien Isolation... Ha bunlar herhalde ortalamasını almışlar. Evet arkadaş. Birçok oyun var. Alien Isolation, Arma 3, Assassin's Creed Unity, Battlefield 4 vesaire. Burada 10'dan fazla oyun var. Mesela Captain Jack Cod adlı ekran kartı 65 kare alırken 290X'e bakalım. 4 GB'lık modeli 50 kare saniye alıyor.
Yani gerçekten şimdi şöyle 110, bir şey var.
Yani %30 fark var.
Yani %30 fark olduğunu düşündüğünüz zaman 390X olma ihtimali de var.
Olabilir tabii.
Öyle bir ihtimal de var. Tabii güç tüketim değerlerine de bir taraftan bakmak lazım. Hani güç tüketim değeri olarak da 980'lere yakın bir profilde. Biraz daha yüksek güç tüketiyor hala bakıldığı zaman ama tabii o tarafta...
O aradaki şey ama dikkat çekici fark azalmış.
Dikkat bayağı azalmış. Tabii şöyle bir durum söz konusu. Hani bu GPU 28 mi olacak, 20 nanometre mi olacak? O konudaki bilinmezlik var. Eğer 20 nanometre olacaksa bence çok iddialı değerler değil bunlar bakıldığı zaman. Güç tüketim seviyesinde konuşuyorum.
Evet şimdi bir tarafta 28 nanometrelik 980'ler, 970'ler 180 tablo için konuşuyorum. 180 watt civarındayken
sen 20'de 200.
200 sınırına gelmiş.
Captain Jack dediğinde de yani.
Captain Jack.
Skoru verenin herhalde rumuzu bu galiba.
Valla kod adı da olabilir belli olmaz.
GPU'dan kod adı Fiji biliyorsunuz. Şimdi ekran kartında Captain Jack'te kod adı verirler mi ondan emin değilim ama 20 nanometreli bu değer çok ayıp bir değer yani. Evet, yani onu söylemek gerekiyor.
Beklediğimiz değerler bunlar değil.
Aynen, beklediğimiz değerler bunlar değil. 28 nanometre ise kabul ederim ben bu değerleri.
Evet, ben çünkü... de kabul ederim. Çünkü o 15-20 watt AMD'lerin canı sağ olsun.
Canı sağ olsun zaten o kadar da fark atmış.
Evet. Ve şunu da belirtmek lazım. Çipte büyük hani 4000 tane, 4096 tane Radeon çekirdeği olacak falan deniyor. 4000 tane.
Bugün biraz konuşmamız hakikaten sıkıntılı galiba. Ve işin ilginç tarafı o geçen bölümde konuştuğumuz high-bandwidth memory tarzı yeni teknolojilerin içerisinde bulunduğunu farz edersek ne demiştik? Bu belirtilerde güç tüketim değeri de ister istemez belli bir noktada artış gösterebilir. Ama şöyle bir durum söz konusu. Yani performans olarak zaten yakalarsın. Performans olarak AMD bugün 290X'i biraz overclock ederek, biraz güç tüketim arttırarak da zaten 980'e yakın bir noktaya taşır ama.
FX9590 benzeri bir 290X.
İşte öyle bir şey yaparak performansını yakalayabilirsin belki ama o da çok verimli bir sonuç ortaya çıkarmayacak. Dolayısıyla olay aynı performans yerine güç tüketimini ya çok aşağı çekeceksin ya da 980'le benzer performans yerini verip yine benzer güç tüketim değerleri sunman gerekecek. AMD'nin çünkü o noktadaki sıkıntısı bu. Bugün 290X 980'den %5-%10 yavaş olsun ama benzer güç tüketim değerleri sunsun kimse yadırgamaz.
Evet, aynen öyle. Gerçekten.
Çünkü kullanıcı kendi nezdinde belki biraz overclock yaparak, belki işte bir takım şeylerle oynayarak performans konusunu kapatabilir ama enerji tüketim konusunu kurtaramazsın. Şey. Dolayısıyla ben orada beklentim benim biraz daha yüksek. Yani ya 20 nanometrede daha yüksek performansı o değerlerle sunacaksın. Bundan daha yüksek performansı. Ya da bu performans seviyesinde 980'e daha yakın ya da belki daha düşük güç tüketim değerlerini vermen gerekiyor.
4096 tane Radeon çekirdeği konuşuluyorsa şayet zaten 292'sin Radeon çekirdek sayısını o kadar çıkarsan bu performans değerlerini elde edebilirsin.
Ya, teorik bir de, olarak. Bir de öyle bir durum söz. Hatta daha fazlasını elde etmen gerekir yani.
Aynen öyle. Orada bir optimizasyonun bir şeyin olması gerekiyor. Tabii belki bu çok erken bir silikon örneğidir. Tabii, saat frekansı düşüktür. Onları da bilemeyiz. Yani havada bir konu.
Şeye de bakmak lazım tabii. Şimdi 4096 dediğimiz zaman kuşkusuz İddialar nezdinde konuşuyorum. Çekirdek sayısı iki kat artıyor ama aynı çekirdek mimarisi iki kat artıyor. Ona da bakmak lazım. Belki biraz daha hafifletilmiş çekirdek tasarımlarının sayısı iki kat artmış olabilir. Orada mimari seviyede ne derece yenilik var onu da bilmiyoruz ama AMD'nin yapması gereken şu. Performansı arttıracaksın, enerji tüketimini düşüreceksin.
Bir de bu kadar komplike GPU'lar üretim konusunda da sıkıntı çıkarıyor. En ufak bir tanesinde sıkıntı çıksa mecburen budamak zorunda. Daha alt seviye ekran kartına koymak
onu
zorunda.
Onu Radeon 2900 serisinde zaten AMD çok güzel yaşadı açıkçası bakılırsa. Ama şu var, hani verimlilik söz konusu olduğu zaman AMD bugün verimli GPU'lar yapamıyor. Nvidia'yla kıyaslandığı zaman o iş çözümleri lazım. Bir de sürücü tarafında da bir takım yenilikler planlıyorlar. Belki önümüzdeki dönemde sürücü yapılanmasını değiştirecekler
gibi görünüyor. Bir şeyler geldi de şimdi buradan söylemeyelim.
Yani evet, o tarafta çünkü o tarafta da AMD'nin bir şeyler yapması gerekiyor. Çünkü bu GeForce Experience vesaire derken Nvidia sadece sürücü değil. Sürücüye destek verecek katma değerli yazılımlar konusunda da bir takım şeyleri kullanıcılara vermiş. Shadow Play vesaire.
Streamler işte online streamler bir şeyler.
AMD bir takım şeyleri 3. parti yazılımlar üzerinden yapmaya çalıştı ama orada daha doğal, daha sürücüyle entegre, ekran kartını daha iyi kullanabileceğiniz bir takım çözümlere ihtiyacı var.
AMD'nin Shadow Play benzeri çözümünü AMD'den önce bir tane...
Razer galiba.
şey yazım yaptı, bir kullanıcı lazım. Yaptı yani. AMD forumlarında zamanında sürücü modlayan bir çocuk yaptı yani. Çünkü teorik olarak aynı motor onun içerisinde de var. Hani görüntüyü frame buffer'dan, ekran kartının belleğinden alıp hızlıca kodlayıp işte bir herhangi bir yere kaydedecek motor.
Ya, yazılımla çünkü yaparsın zaten. Yapılabilmesi gereken bir şey. Bunu AMD'nin çok iyi yapması evet. lazım zaten. Aynı zamanda çünkü bir yazılım şirketinden bahsediyoruz işin özünde ama yeni CEO Lisa Su ile beraber ben AMD'de pek çok şeyin değişeceğini öngörüyorum zaten. Bir de bunların analiste adı verilen bir analiz toplantı günleri oluyor. Şirketin geleceğinin açıklandığı. Şimdi onu da bu sene 2015'e ertelemişler. Çünkü arka planda harıl alıp yeni bir yol haritası. Hı-hı. İşlemci ve ekran kart tarafında yeniden yapılanma gibi durumlar söz konusu. Muhtemelen 2015'i çok etkiler mi emin değilim ama 2016 ile birlikte ya bambaşka bir AMD'de görebiliriz.
AMD duysun buradan beni. Beni PowerPoint'te bana verseler yarım saatte onlara yeni bir yol haritası yaparım kafamda. Doğru olur yanlış olur arasını bilemiyorum. AMD tarafıyla devam edelim. R9 295X2 AMD bir de kafa gözde almış.
Bence AMD en güzel haber.
Kafa gözde almış biliyorsunuz. Önce 1500 dolara çıktı fiyatı. Bir 500 dolar iyi bir bıçağı vurdular. 1000 dolara düşürdüler. Şimdi bu Black Friday işte 290 serisini bitireceğiz vesaire ayağına bir 200-250 dolar daha fiyatını düşürmüşler ve 750 dolar civarında.
Ben 650 dolara kadar gördüm biliyor musun? Gördün mü? 650 dolara kadar haberleri de çıktı zaten.
Yani 650 dolar dediğimiz bugün GTX 780'in çıkış fiyatıydı. Düşünebiliyor musun?
650 dolar var ya bu kartı al kullanmasan bile önüne koy yani. O derece bir kart. Yani
alıp arşivine koyup saklayacağım bir kart olmuş. Acaba herkes o çantasıyla mı geliyor?
Ya gelmesin doğru bana çıplak versin. Kartın yanında kablo falan da gelmesin. Yani bu fiyata ona da razıyım açıkçası bakıldığında ama şöyle bir durum söz konusu. Acaba bu kartın bu fiyata düşmesinde ürünün end of life olma etkisi ne kadar durumda belirleyici olabilir?
Bilmiyorum belki 290X GPU'larını Hawaii XL'leri bitirme amaçlı böyle bir şey de yapmış olabilir.
Şimdi Black
Friday'de böyle yaparsam ikişer ikişer satıp daha da hızlı stok bitirme durumu olabilir.
Tabii böyle bir durum da söz konusu. İşte ne kadar etkili onu bilmiyorum ama açıkçası bakıldığı zaman hani fiyat anlamında çok ciddi bir düşüş söz konusu. Yani yarı yarıya.
Tabii canım biraz daha sen kaç dedin? Kaça gördüm dedin?
İşte 650 dolara kadar gördüm ben. Neredeyse çıkış fiyatının yarısı kadar yani.
GTX bugün 980'ler 550 dolarlarda falan yani. Bulamıyorsun o da bulabilirsen.
Ki 290 X2 dediğimiz karttı yani o da iki tane nereden baksan 980 kadar olmasa bile belki ama.
1.5-980 yapar.
1.5-980 yapar dedim.
Yerine göre fazlasını bile yapar.
Ya çift GPU'lu kartlar söz konusu olduğu zaman bugün işte çıktı dönem için en hızlı çift GPU'lu ekran kartıydı. Onu da söylemek gerekiyor. Bir de bu fiyata şöyle ben düşünüyorum bu kartı. Bu kartlar aynı zamanda arkadaşlar bilgi işlem kartları. Bir üniversitenin alıp bundan birkaç tanesini alıp bir sisteme bağlayıp üzerinde
işte
aynen paralel işlem yeteneğiyle bir takım bilimsel hesaplamaları hızlıca yapabileceği kartlar. Aynı zamanda Bitcoin gibi madencilik tarafında da işe yarayabilecek kartlar.
Gerçi o iş patladı bunlar. Gibi.
Patladı ama hala kurcalayanlar var. Bir takım şeyleri göze alarak hala oradan para kazanmaya çalışanlar var. Yani 650 dolara bu kart yok satar. Kesin olan şey bu. Yani 290 gibi X2 kart alıyorsun yüksek performansı. İki tane 290X'e kıyasladığın zaman sıvı soğutma gibi bir avantajı da var yanında. Evet. Öyle de bir güzelliği söz konusu. Yani bu fiyata bulursanız, yurt dışından getirme şansınız varsa kaçırmayın. Taksit alıp burada peşince de satarsanız cebinizde para kalır yani.
Aynen. Siz bu programı fazla kişiye izletmeyin. Kart alıp satın ondan sonra şey yaparsınız, izletirsiniz. Haberlerimize devam edelim. Zalman'la ilk bölümle Zalman'a veni yapmıştık.
Başlığın buradaki başlığın güzel olmuş.
Zalman paçayı yırttı. Başlığımız o şekilde. Bildiğin gibi Zalman'ın baba firması Moneol'muş. İşte Koreli firma çok büyük bir skandala karıştı. İşte para
vergi kaçırmışlar bir şeyler.
Bayağı bir şey yani. 3.2 trilyon Kore Won'u. O da yaklaşık 3 milyar Amerikan dolarına denk geliyor.
Ne para kaçırmışlar arkadaşlar.
Yani bayağı bir şey. İçini boşaltmışlar. Bütün işte Kore mahkemeleri falan devreye girmişler. Bakmışlar Zalman'ın hakikaten işte bir suçu yok. Onları ayırmışlar, kenara koymuşlar. Siz bizim hani gözlemimiz altında çalışmaya devam edin. Biz öbür tarafın hesabını soracağız demişler. Gerçekten güzel bir haber. Çünkü Zalman'ın bazı ürünleri var ki hakikaten görülmeye, kullanmaya değer. Zamanında çok güzel soğutucular, kasalar, güç kaynakları yapmışlardı. Şu an bir tanesini de ekranlarına geliyor. Gerçi çok şık bir kasa.
Çok güzel bir kasa.
Paçayı yırtması güzel olmuş.
Ben şeyi merak ediyorum. Bu özellikle uzak doğu kültüründe, Kore ve Japonya'da falan böyle üç kağıt yapanlar harakiri falan yapıyorlar. İşte
Japon değil, oradan yırtıyordur.
Hadi oradan yırtsa bile ben yanlış hatırlamıyorsam galiba Hyundai'de böyle bir şey olmuş. Sonucunda da Kore şirketi. Çıkıp toplum önüne çıkıp özür dilemişti kameralar karşısında. Bunlar ne yaptılar acaba? Bu bildiğin hani şey yani. Naylon fotoğrafı, üç kağıt vergi kaçırma dediğin zaman biraz daha batıya doğru, bize doğru geliyor kesin, sanki burada değil mi?
Kesin bunlar batılı birilerini işe aldılar, oradan şey yaptılar ondan
Türk
sonra.
Türk girmiş midir acaba işte?
Olabilir, Türk de olabilir.
Baktığınızda çünkü bu tür, hani hepimizin bildiği bir gerçek var, bu tür üç kağıtları bizim de kafamız.
Maalesef üç kağıda çok iyi çalışıyor.
Çalışıyor, dolayısıyla kısa yoldan zengin olma bizde bayağı şey. Popüler hani bizde Amerikalılar böyle şey mantığı bir türemeye başladı. Amerikalılar hani garajla startup başlattık, işte Google garajla kuruldu gibi. Baktım öyle garaj maraj olayları arayanlar var yani. Sanki olay garajın kendisine bitiyormuş gibi. Ama tabii zamanın bir şekilde hayatta kalmış olması, hayatta tutunacak olması güzel. Tabii mahkeme korumasıyla bu işleri yapmalarının yanında finansal olarak kendilerini geleceğine ıslaşacaklar. Sonucunda bu şirket bir yerlerden para kaçırsa bile bu zamanı Ar-Ge bütçesi verebildiği için bugünlere de gelebilirler aslında. Bir firma satın alır mı bunları?
Belki biliyorsun Kore hükümeti bu tarz teknoloji firmalarına destek veriyor. Kendileri de destek verebilirler.
Veriyor ama şimdi zaman Koreli diğer teknoloji firmalarıyla kıyaslandığında çok devede kulak gibi kalır.
O desteği de ona göre olur şimdi.
Yani umarım
bir şekilde devam eder hayatım.
Bir şekilde devam eder. Çünkü hani zamanın Kore'nin ihracatı içerisindeki payı da herhalde hiç hesaplarda bile görünmeyecek kadardır
tabii
muhtemelen
Hyundai
ama.
Tabii Hyundai, Samsung'un yaptığı şeyleri. Ha,
Samsung, LG, Hyundai işte bunlara baktığın
zaman. Bir de her sektörler. Adam gemi de yapıyor, inşaat da yapıyor.
Ya ben onunla ilgili bir yazı okumuşum. Çok güzel diyor. Diyor ki bir bebek doğduğunda diyor Samsung'un nakliye şirketlerinin işte yurt dışından getirdiği, gemilerinin yurt dışından getirdiği mamalarla beslenir diyor. İşte aynı bebek yaşlandığı zaman Samsung sigorta şirketinin özel sigortasından fonlanır diyor. İşte gençler diyor Samsung'un tekstil firmasının diktiği tişörtleri, gömlekleri giyer diyor. Yani nasıl bir şirketse arkadaş. Yani hani
devlet gibi şirket olmuş.
Hakikaten devlet gibi şirket olmuş. Ama zamanın bir şekilde hayata tutunmaya devam edecek olması gerçekten de güzel bir gelişme. Sevindik.
Biraz oyun tarafına kaymak istiyorum. Ubisoft biliyorsun son dönemde iki tane oyun çıkardı. Bir Assassin's Creed Unity, bir de Far Cry 4.
İkisi de fail oldu bu optimizasyonlar konusunda.
Özellikle Ubisoft, Assassin's Creed'de bayağı bir batırdılar. 10 günde 3 tane patch yayınladılar. Ve en sonunda bir resmiyle özür gelmiş kullanıcılardan. Ve aynı zamanda kendilerini biraz affettirmek için bunların bir internetten indirilebilir içeriğini ücretsiz vermeye karar vermişler.
DLC'yi ücretsiz vermişler değil mi galiba?
Evet. Daha önceden satın alan kullanıcıları da Ubisoft oyunlarından başka oyunlar seçmeye, mesela Far Cry 4'ü alma gibi opsiyon sunulmuş. Bence açıkçası bu işi biraz daha erken yapacaklardı. Yani Ubisoft gibi bir firmasın, binlerce çalışanın var, o kadar imkanın var.
Sonra oyunu kuruyorsun, yüklenmeyen kaplamalar, kaybolan sahneler.
Saçma sapan, yani hiç mi denemediniz arkadaş, hiç mi denemediniz? İşte internetin de kötülüğü bu. Eskiden oyunlar çıkardı, yani oyun geliştiriciler yapardı, her şeyini denerlerdi, bütün buglarını ortaya çıkarıp ayıklarlardı, düzeltirlerdi, oyunu öyle piyasaya çıkardı. Şimdi internet var ya. Konsol monsol her şeyde internet var. Oyunu çıkar, çalışmıyor mu? Yama gitsin işte.
Bir de bazıları on the fly görüyorsan fark etmiyorsun, evet. Arka planda yükleniyor.
10 günde 3 tane yama çıkmış ki bu son yama bile hala grafik sorunu çözmeyecekmiş. O ileriki bir tarihte şey yapılacakmış. Bu daha çok oyundaki hatalarla, buglarla ilgili.
Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Acaba bunlar alfa versiyonunu bir şekilde birisi execute butonuna basıp ne yaptı? Satışa mı sundu? Anlamış değil. Çünkü hakikaten şey var yani bu. Beta bile değil. Alfa seviyesinde belki tespit edilebilecek bazı hatalar var oyunun açıkçası bakıldığı zaman. Çünkü hani şöyle bir şey olur. AMD'de, Nvidia'dan bir ekran kartına çok spesifik bir hata olur. Dersin ki bu gözden kaçabilir. Evet. Tamam mı? Hani bunu tespit edememişler dersin ama herkesin neredeyse yaşadığı ortak bir sorundan bahsediyorsun.
Ya ben anlamıyorum arkadaş. Bu oyunu kimse o şirketten bilgisayarına kurup veya konsoluna takıp oynamadı mı? Ya demedim. Ulan burada bu oyun niye böyle kasıyor?
Acaba yapımcı firma oyunu hiç beğenmedi de kimse kurup oynamadı mı yapanlar yani?
Artık hani bir an önce elimizden çıksın gitsin de kurtulalım gibi mi baktılar? Yazık ettiler yani açıkçası. Umarım insanların
gönlünü alırlar. Neyse umarım artık yani adam güncellemeyi de bari adam gibi yapsınlar da tek seferde çözülsün bu olay. Hani ne kadar karmaşık ve zor olabilir ki?
Ben sana başka bir şey daha söyleyeyim. Ubisoft'un Far Cry 4 oyunu ile ilgili bir sıkıntısı çift çekirdekli işlemcilerde sıkıntı çıkarıyor.
Yani bu oyunu alana bedava iki çekirdek daha vereceklerse.
Hani bir kullanıcı yorumu şöyle okudum. Bana çok mantıklı geldi. Sizle paylaşmak istiyorum. Ubisoft'un çok akıllı geliştiricileri 4. thread'e şey yaptıkları için, ana thread yaptıkları için işlemcideki, yani oyun onun üstünden çalışmaya çalıştığı için büyük bir kısmı çift çekirdekli işlemcilerde çalışmıyor. i3'lerde falan hyperthreadinglerde de 3 numaralı thread şey olduğu için, hyperthreading'e denk geldiği için bir çalışmıyor. İşte çöküyor, möküyor kafasına göre, öyle saçmalıyormuş.
Affedersiniz. Yani bu gıcık tuttu yani, evet. Bu yorumdan sonra. Bence çok doğru bir tespit.
Evet,
muhtemelen de öyledir. Yani hangi kafayla bunu yapmış olduğundan emin değilim. Tamam, hani bakıldığı zaman sonucunda yeni nesil oyunlarla birlikte bir takım donanımsal gereksinimler ortaya çıkabilir ama bugün Intel diyor ki ben 20. yıl Pentium 3258 işlemci yaptım diyor. İşte overclock'la bilmem kaç gigahertz'e çıkartabiliyorsun diyor. Yüksek performans alabiliyorsun diyor. Ama sen bunların nezdinde çıkıp dersen ki dual core benim için artık bitti. Quad core istiyorum. Hyperthreading eğer çift çekirdek artı hyperthreadingle 4 çekirdek, 4 mantıksal çekirdek görünüyorsa da onda da çok düzgün çalışmaz. Bir açılır bir açılmaz durumda yaşıyorsak.
Bir de bunu söylemen lazım. Madem böyle bir şey var, hani sistem gereksinimlerine orada minimum 4 çekirdekli işlemci yazmakla olmuyor ki yani. Bakar adam, ulan 4 çekirdek değil ki bizimki, 2 çekirdek ama frekans yüksek falan, biz deneriz. Çok kastırmasa da bir şekilde oynarız falan diye düşünür yani. Sen düşünmez misin?
Bir de yani işte şu açıdan bakmak lazım. Bugün konsolda kullandığımız 8 çekirdekli işlemcinin 8'ini toplasan bugün çok güçlü dual core işlemcileri.
Bir tane hiç etmiyor ya.
Yani bugün çok güçlü dual core bazı işlemcilerle belki ancak kafa kafaya gelebilecek performansı sunabilir teknik olarak. Belki hani kağıt üzerinde bunu hesaplamak gerekiyor ama sen buna rağmen diyorsan ki, gerçi şöyle bir şey var. Bunu böyle mi yapalım? Müşterin de o kadar olur.
Yani
bir de şimdi böyle bir gerçeği var ama şunu da unutmamak gerekiyor tabii. Bunu Far Cry için haklı çıkarmak anlamında söylemiyorum ama ekran kartı şimdi iyi oyun oynamak için yüksek çözünürlük ve kalitede oyun oynamak için iyi bir ekran kartı istiyoruz değil mi? Ekran kartını güncellerken işlem bir tarafını sabit tutarsan eğer bir yerden sonra darboğaz yaşanması da evet, muhtemelen görünebilir. Olmak. Ama bu tabii ki bunların bahanesi olamaz arkadaş. Sonucunda dünya çapında Steam'in yaptığı anketler ortada. Kaç kişinin çift çekirdek, kaç kişinin dört çekirdekli işlemciye sahip olduğunu biliyoruz.
En popüler ekran kartı Intel çıkıyor.
Neden? Dali grafik. Adam işlemcinin yanına ekran kartı takmamış mesela. Sen bunlara rağmen ben oyunu şunu söyleyebilirsin. Ben oyunu böyle yaptım. Çok niş bir segmenti hedefliyorum. Dünya çapındaki %5'lik oyuncu kısmı bunu oynasın. Ama yani senin şu ana kadar çıkmış tüm oyunlarını alan bir kullanıcı kesimi varsa da onlara da haksızlık olur bu arkadaş.
Aynen öyle.
Bir de bence saygısızlık bu ya.
Ya bu beceriksizlik biraz da.
Acaba öyle mi? Bu zamana kadar o kafa çalışıyordu, şimdi mi o kafa çalışmıyor da beceriksizlik?
Artık yeni bir stajyeri mi yazdırdılar oyunu, ne yaptırdılar bilmiyorum ama yani bayağı bir batırdılar. İki oyunda da batırdılar, onu biliyoruz. Umarım yani, insanlardan bir şekilde şey yapar, gönüllerini alırlar yani.
Ya umarım onlar bedava falan oyun falan versinler, bari işi kurtarsınlar. Bir de şunu optimize etsinler de doğrudan çift çekerek çalışsın yani.
Sonucunda bugün, ekran kartlarında da çalışmıyor doğrusu.
Yani sonucunda bugün laptopunda oyun oynamak isteyen bir sürü insan var.
Aynen
laptopta
öyle.
Hani masaüstüne geçelim, laptopta dual core, quad core oranı daha dengelidir aslında bakılırsa masaüstü bilgisayarlara kıyasla. Ne bileyim umarım bir şekilde düzeltirler yani. Bu aynen şey oluyor yani. İsim belki vermek çok doğru olmaz. Bir havayolu şirketiyle gidiyorsun mesela, ben bunu birebir yaşadım. Yerli bir havayolu şirketi değil. İnmeye çok yakınsın artık. Anons şöyle. Ekonomi sınıfı kulaklıklarımız birazdan toplanacak. Lütfen kulaklıkları hazırlayın. Business class inene kadar devam edebilirsiniz. Yani böyle şeyler oluyor. Bu biraz ona yani insanları kategorilere ayırmak, insanları sistemlerine göre gruplandırmak çok doğru değil.
Yani doğru değil, yanlıştır Ege.
Yani şöyle bir şey var. Dersin ki benim oyunumdan çift çekirdekli sistemde maksimum verimi elde edemezsin. Çünkü sonucunda zaten her firma minimum sistem gereksinimleri, kabul edilebilir sistem gereksinimleri ve daha yükseğini açıklıyor değil mi?
Veya oyun oraya şey yaz. Oyun çift çekirdekli sistemlerde çalışmaz yaz.
Çalışmaz yaz aynen. Adam oyunu alıyor sonra bakıyor çalışmıyor.
Sonra bir de anlamıyor da oyunu başlatıyorsun, açılıyor biraz oynuyorsun, çöküyor müküyor yani. Adam hayattan bezer ya. Bolca küfür yersin yani. Neyse içim daraldı.
Benim için daraldı gibi bir söz umarım.
Aynen bu işleri düzeltir. Biz de böyle sinir stres yaşatmaz. A tarafıyla devam edelim. Synology yeni bir NAS sürücü duyurmuş. DS215C. Serinin en ekonomik ürünü olacak bu. Çift çekirdekli bir işlemciye terfi etmişler. Marvel tarafından Arma'da 800 MHz'lik. Bunun dışında bellek 512 MB. USB portlarını USB 3.0'a terfi etmişler. Güzel bir NAS olmuş. Beyaz renkte şık da duruyor. Al salona falan her yere koy yani, böyle göze batmaz. Aksine şık da duran bir ürün. Ben Synology NAS kullanıyorum. Hakikaten arayüz olarak konuşuyor yani. En kullanması keyifli. Özellik anlamında en zengin ürünlerden bir tanesi ve
özellikle arayüz mübarek hani işletim sistemi yazmış. Aynen öyle bir yapı var.
Ve şu güzelliği de çok hoşuma gidiyor. 150 dolarlık NAS'ında da aynı arayüz çalışıyor. 20 bin dolarlık işte sunucu stili storage'larda da aynı arayüz
aynı çalışıyor. Aynı performansla mı çalışıyor? Çalışmıyor ama sunucuna bakıldığı zaman hepsinde çalışıyor. Aynı arayüz hepsinde gelmiş durumda. Hani ürünle ilgili çok fazla yoruma gerek yok zaten. Çok ekonomik, makul bir cihaz olmuş.
Çift disk de onu da belirtelim.
Çift disk ve artık zaten USB 3.0'ın bu tür cihazlarda standart olması gerektiğini düşünüyorum. Sonucunda bir yani bilgisayarlar arası veri paylaşımı yapıyorsun. Bunu ne kadar maksimize edebileceksen her bileşen konusunda, her donanımsal bileşen konusunda onu vermek gerekiyor zaten. Ama Synology ile ilgili ben şunu söyleyebilirim. Hani her ürün grubunda işini güzel yapan firmalar vardır ya. Bu işte NAS dediğimiz işte ağ bağlantısıyla bilgisayarlar arası dosya paylaşımı yapabilen sistemlerde hakikaten Synology ile beraber belki bir iki firmadan daha bahsedebilirsin. İşini hakkaniyetiyle yapabilen. Ben bu açıdan şunu söyleyebilirim. Gerçekten de senin tarafında kullandığın için de biliyorum hani ürünleri. Özellikle yazılım tarafına çok kasıyorlar. Donanımı zaten işte
alıyorsun gidip parasını veriyorsun.
ARM işlemci nasıl Marvel'dan gidip Intel'den gidip Atom işlemci. Bu işleri özelleştirilmiş Atom işlemciler var. Hepsini alabilirsin ama işte bazılarını biliyorsun hala HTML tabanlı çok acayip arayüz kullananlar da var.
Evet.
İşte onlarla kıyasladığınız zaman Synology'nin gerçekten yazılım tarafı. Yani o yazılımı ayıklasan kaç milyon satır kod vardır arkada çalışan muhtemelen. Dolayısıyla hakikaten işlerini güzel yapan firma. Tabii her kişiye hitap eden bir ürün değil bu. Çok giriş seviyesi bir ürün olduğu için daha çok ev kullanımına yatkın bir ürün olduğunu söylemek gerekiyor. Belki çok Soho dediğimiz küçük ölçekli işletmelerde ucundan dokunabilir ama
biraz daha hani kurumsal tarafı yani iş için kullanmak istiyorsanız daha farklı versiyonları da var. Daha güçlü versiyonları
tabii
var.
Tabii ne kadar bilgisayarı bağlayacağım vesaire.
Tabii çok dosya transferi yapacaksanız çift ethernetli modelleri var. İşte teaming yapıp ikisiyle beraber kullanıp daha hızlı bir şekilde işte saniyede 160-170 MB'lara kadar çıkabiliyorsunuz.
Bu arada Yener şunu da söyleyeyim. Biz yazılımı çok methettik ama Synology'nin sitesine girip yazılımı da görebilirler aslında. Yazılımı test edebilirler. Öyle bir test imkanı da var. Bence isteyenler girip baksınlar yazılımı.
Kasalarla devam edelim. Corsair'in Carbide serisi 330R modeliyle biliyorsun zaten piyasaya geldi. Şimdi bir de Titanium Edition versiyonu çıkmış. Bence Çok şık duran bir kasa. Ne diyorsun?
Bu haberi çok uzatmaya gerek yok. Bence çok güzel. Yani güzel bir kasaydı. Artık
ön daha paneli da çok güzel. Ön panel hakikaten şey yani böyle konuşuyor. Onu mutlaka şey yapmak lazım ya. Hani o şekilde bırakmak ve kendisini göstermek lazım. Ben olsam hani salonun ortasına falan koyardım.
Şimdi bu kasanın orijinde ben şey hatırlamıyorum. Şey opsiyonu var mıydı? Pencereli yan kapak opsiyonu var mıydı? Bu kasanı hatırlıyor musun? Alternatif.
Tam hatırlamıyorum. Google'a soralım.
Soralım. Hani şu titanyum versiyonu o eksik gibi görünüyor. Yani ben kasada açıkçası penceresi, yani dışarıdan baktığı içeriği görülebilen kasa yapılanı daha çok tercih ediyorum. Yani o da kapalı. Yani hani öyle olsaymış sanki daha iyi olurmuş. Bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun?
Ya tamamen kişisel tercihe kalıyor.
O yüzden biraz sana sordum sen ne düşünüyorsun diye.
O biraz da hani şu daha güzel olmuş, şu daha kötü olmuş demek şey
ya, bence yani. Bence öyle. Ben, yani çünkü
ya kişisel işte tamamen kişisel. O senin zevkine göre uygun. Ben çok şey pencereli kasa çok şey yapmıyorum yani.
Tercih etmiyoruz.
Aramıyorum öyle diyeyim. Yani olursa da olur, olmasa da olur. Ben mesela kasanın içerisinde falan öyle ışık yanan ekstra böyle parlak ışıklı şeyleri de sevmem.
Genel döner istemiyorsun sen yani. Ya
çünkü karanlıkta kullandığı zaman rahatsız ediyor. Gereksiz bir aydınlık oluyor. Benim mesela ufak HD PC'm vardır. Hı hı. Ön ışık, power ve LED.
Tabii şey, kasayı nereye koyacağın da çok önemli orada. Yani şimdi kasayı masanın üzerine konumlandırırsan o ışık seni rahatsız edebilir. Ama hani yan tarafı koyarsan,
aşağıya yakın yaparsan. Bir yere koyarsan gözüne gelmeyecek şekilde. Mesela ben anlatıyordum HD PC'ne şeyine ışıkların üstüne etiket yapıştırdım. Çok parlaktı çünkü. Gece mesela film izliyorsun, artıktan okuyor, çat çat çat bir çakıyor.
Mesela o daha çok rahatsız ediyor. Hani sonucunda büyük ışıklı sistem, fan yapıları vesaire biliyorsun ki o zaten senin için ışık sağlamak üzere orada var ama o hiç alakası, o nasıl diyeyim sana, senin estetiğine katkı yapmayacak o hard diskin çalışıp çalışmadığını gösteren ışık var ya, o LED bildirim ışığı. O hiç olmayacak yerde seni acayip rahatsız edebiliyor. Sen üzerini örterek iyi yapmışsın ama.
Gittim şikayet bile ettim ben o Silverstone fuarda. Standa gittim. Ya dedim bende bu kasa var. Nalet etti beni böyle. Bunalttı. O ışıklar ne kadar kötü. Ya kusura bakma çok aldık o şikayeti, değiştirdik dediler.
Bu arada tabii Corsair'in Carbide serisini de ben çok beğeniyorum. Şöyle bir durum söz konusu. Fiyat performans oranı yüksek.
Evet.
Hani fonksiyonellik ve verimlilik anlamında da pek çok kişinin işini kolaylaştırabilecek güzel kasalar yapıyorlar. Hani ekonomik kasa arıyorum diye bazen soru soranlar dostlar da oluyor. Carbide serisine de baksınlar. Gerçekten orada fiyatı uygun olup, görece uygun olup güzel işler yapan kasa modelleri var Corsair'in.
Bir sonraki haberimiz Acer cephesinden. Acer'ın yeni 32 inçlik 4K panele sahip bir monitörü var. Modeline bakalım. B326HK.
Bu monitörün en büyük kesimisi IPS panel kullanması bende. Çünkü 4K tarafında TN panel kullanan çok fazla seçenek vardı. IPS panel olmasının ne avantaj sağlıyor? Bir kere artık daha geniş bir görüş açısı ölçeğine sahibiz.
Hemen bakalım. 175 veya 178 derece.
178 zaten.
10 bit bir panele sahip. Bu da demek oluyor ki 1 milyarın üzerinde renk görüntüleyebiliyor. Yani bu da çok önemli. Kapsadığı renk gamutlarına baktığımızda sRGB'nin tamamını kapsadığını görüyoruz.
Tepki süresi griden griye 6 milisaniyemiş. Yani
IPS zaten.
IPS olduğu için öyle. Oyunlarda kullanımı kullanılabilir.
Kullanılır. Yani
çok böyle aman aman bir oyuncu monitörü aramıyorsanız eğer oyunlarda da bundan istifade edebilirsiniz ama 4K monitörden bahsettiğim
zaten
için
4K
eğer
oyuncu monitörü diye bir şey yok.
Yok açıkçası. Ama tabii bu monitörü alıp oyunlarda kullanmak istiyorsanız az önce o 650 dolara 290 x2 kampanyasını kaçırmayın bence.
Amerika'ya gitmişken bir de bu monitörü alırsanız tıpış tıpış güzel güzel bir sistem kurmuş olursunuz.
Bavul ticaretinden yakalanmazlarsa eğer.
Her üründen bir tane lütfen fazla şey yapmayalım. Başınız derde girmesin.
Güzel bir monitör olmuş ama.
Donanım haberi izledim. Bunlar biz bu suç ortağı diye gelip bizi almasınlar.
Bizi almasınlar sonra şaka maka.
350 nitte parlaklığı varmış. USB bir şey var mı diye bakıyorum. Gözükmüyor.
Of yine şişirme değerler şu 100 milyona bir kontrast oranı
vesaire. Ya kim atıyor yemin ediyorum.
Sen farklı ölçüm değerleri var o noktada. Farklı metodolojiler kullanıyorlar ama bunlardan ziyade bana gerçek değerleri ver.
Aynen. Değil mi? Ben de ileride bir monitör yaparsam, eğer bir şirkette falan çalışıyorum monitör yaparsa 50 milyara bir dinamik kontrast yazacağım. Sırf
ben orada hoparlör yapmak istiyorum. 10.000 watt PMPO yerine verir.
RMS'in 5 watt. Fiyatta 1000 dolar olacakmış. Fena değil. 32 inç 4K monitör için hem de IPS panelli monitör için.
Tabii orada şöyle bir şey var. Hani 1000 dolar fena değil ama bence biraz yüksek gibi kaldı. Hani gerçi boyuta oranladığın zaman
32 inç.
32 inç.
Bir de IPS olması fark ettir. Şimdi TN panelli 600-700 dolar civarındaki hani 4K şeyleri biliyoruz.
Tabii o da var ama şimdi bir taraftan aklım şeye gitti. Delin 5K monitörüne gitti. O da 2000 dolar civarında olacağı öngörülüyor ama tabii orada 27 inç yanlış hatırlamıyorsam eğer. Tabii 32 inç olarak baktığımız zaman fiyat uygun gibi görünüyor ama 4K monitörlerin fiyatlarının hala ucuzlamaya ihtiyacı var bana kalırsa.
Evet. Gigabyte tarafıyla devam edelim. Anakart veya ekran kartı değil. Bu sefer kulaklıklar. Force H1 ve Force H3 adında iki tane yeni kulaklığımız var.
İki tane kulaklığımız var.
Bu kulaklıkların en büyük avantajı biri Bluetooth, biri de kablolu. Bluetooth olan daha çok böyle müzik dinleme vesaire olayları için, film izleme için tasarlanmış. Yaklaşık 25, bakayım hangisi? Tabii H1 wireless Bluetooth olan 25 saat civarında bir konuşma imkanı sunuyor. 10 saat civarında da bir şeyi var. Müzik dinleme seçeneği var. Kendi içinden şarjlı. Standart değerler yani şey. Çok öyle aman aman.
Şimdi bu kulaklıkların bence en güzel esprisi hani bu teknik detaylardan ziyade tasarımları. Çok acayip tasarımları var. Bana biraz şey andırdı bu. Beats Audio serisinin, yanlış hatırlamıyorsam hangi versiyonuydu bu? Diamond versiyonu var galiba ya da Monster'ın yaptığı bir kulaklık vardı. Onu tip olarak keskin çizgi itibariyle biraz
yakın geldi bana. Sert hatlı bir kulaklık. Zaten görselleri de şu anda ekrana geliyor. Ama şeye de benziyor biraz dışının, hatları.
Dışının plastik olması biraz yani basit plastik gibi duruyor. Ben tabii fotoğraflardan tam yorum yapmak çok mümkün değil ama.
Bir sert bir böyle kaliteli bir plastik var ya böyle hafif dokulu gibi basınca çok biraz böyle esniyor. Öyle bir şey olursa güzel olur. Hani şu anda tabii fotoğraftan atıp tutmak da çok doğru değil. Ama görünüş itibariyle ona benzemiyor. İki tane versiyonu var demiştik. İşte diğeri kablolu. Üzerinde bir kumanda modülü var. Kulaklığı vesairesi var. İşte kapatıp açılabilen bir kulaklık var. Güzel olmuş.
40 mm'liymiş sürücüler bu arada. Yani çok aman aman oyun odaklı tasarlandığını söyleyemeyeceğim ama bu kulaklıkların açıkçası. Ama tabii bakıldığı zaman kulaklık işi de bu seviyede kulaklık işi de Gigabyte için aslında yeni alanlardan bir tanesi olarak değerlendirilebilir.
Tasarım olarak şu an şunu da eklemek istiyorum. Bu Avia serisi oyuncu farelerine de biraz benziyor hat yani olarak.
Öyle bir kendi içerisinde Gigabyte ürün gamının bir ekosistemi var.
Kendine aslında ait bir tasarım çizgisi var. Onu da devam ettirmeye çalışacak.
Ama tabii şu olarak bakıldığı zaman maalesef bunları deneyemiyoruz yani. Denemeden almak da çok doğru değil bu kulakları. Öyle bir durum söz konusu.
Alper abiye söyleyelim bize birer tane Avia'yla.
Tayvan'dan birer tane yollasın, test edelim. Çünkü şöyle bir durum söz konusu. Yani hani mesela Logitech'in kulaklığını denemeden belki alabilirsin o kulaklığını. Çünkü zaten belli bir ürün çizgisi var firmanın. 3 aşağı 5 yukarı bir şeyleri tahmin edebiliyorsun ama hani anakart üretip bu işe girdiğin zaman ürünlerini test etmeden almak çok doğru değil. Çünkü evet, ne kadar performans vereceğini bir yerden sonra öngöremeyebiliyorsun. Ama tasarım olarak güzel bir şey olmuş. Onu söylemek gerekiyor. Ama daha güzeli var şimdi.
Daha kulaklıkların daha güzeli Asus tarafından gelmiş. Asus Stix 7.1 True Surround, yani gerçek çevresel ses kulaklığı 10 tane sürücüsüyle beraber karşımızda. Kulaklıkların yılanı mı diyelim, kralı mı diyelim?
Kulakların bence baykuşu bu.
Baykuşu,
çünkü
evet.
Strix serisinin o baykuş gözleri zaten iki tarafta da kendisini belli ediyor. Şimdi 10 tane sürücü var. Yani 10 farklı noktadan sana sesi vermek üzere dizayn edilmiş bir durum.
İkiye böl, 5-5 işte.
5-5 şöyle bir durum söz konusu ama bunda her sürücünün sahip olduğu driverlar aynı boyutta değil. Orada detaylı olması lazım. Şimdi bakalım, yanlış bilgi de vermeyelim. Merkezdekiler galiba 50 mm.
30 mm.
Pardon, 40 mm demiş merkezdekiler.
Önler ve subwoofer 40 mm, merkezler 30 mm.
Pardon, merkez 30'muş.
Çevresel sesler de 20 mm. Tabii doğal olarak kulaklığın kulağında kalabilmesi için, yani bütün kafayı kaplamaması için biraz daha ufaltmışlar.
Bir de şimdi çevresel ses etkisini daha iyi oluşturabilmek adına muhtemelen böyle bir ayarlama yapmışlar. Bir de yanında USB ses kartı var. Ses kartı üzerinden de yine bir takım, hatta bayağı janti bir ona gelirsen eğer.
Evet, bayağı bir üstünde ses kontrolleri falan böyle bayağı afili yapmışlar.
Afili yapmışlar, aynen.
Kral bir oyuncu kulaklığı olmuş. Mesela buradan bak, da Recep'e mi? Kime şey
buradan diyor? Da Recep. Recep Asus Türkiye'ye seslendim dedim. Bu işin sorumlusu kimse.
Selektör çakalım buradan.
Bak burada mesela dikkatini çekersen şeyi göstermek istiyorum. Şimdi bak bu kulaklığın mikrofonuna bak. Çok afili değil mi? Az önce tasarımı beğendiğimiz Gigabyte'sinin kulaklığına bak. Çok düz bir mikrofon yapısı var mesela. Hani
o özellikle gelen kısmı şey bildiğin hani şey
yapmışlar. İçeri sokmak üzere şey yapmışlar. Çok düz bir yapı
belki
yapmışlar
ama. Belki yukarı yumuşak bir dokudur gibi katlayıp yukarı kaldırıyorsundur falan. Bu çünkü sabit belli.
Sabit ama yani hani şey, tasarıma daha ahenkli bir mikrofon yapısı var burada.
Bu zaten tasarım olarak daha agresif ve çekici yani. Ona su götürmez bir gerçek. Onu da söylemek gerek.
Güzel. Yani Asus'ta son zamanlarda bu tasarım olayını çok başka bir noktaya taşımış durumda. Yani çevresel bileşenleri de baya baya farklı çizgilerde tasarımlarla karşımıza çıkıyor. Bir de bunun farklı modları var. Mesela evet, FPS'de footstep modu var. Yani bir FPS oyunda rakibinin ayak seslerini falan sana dinletebiliyor.
Onları daha arttırıp daha ön plana çıkarıp daha rahat bir şekilde duyup işte nereden geldiğini görebiliyorsun. Racing modu var. Aksiyon, RPG türü var. Her şeyi var. Gayet güzel olmuş. Gelirse de keyifle inceler. Daha iyi bir deneyim sizlere aktarmaya çalışacağız. Fiyatı belli mi, ona bakalım.
Fiyat belli değil.
Fiyat belli değil tabii ki. Böylelikle haberlerimizi bitirmiş olduk.
Bitirmiş olalım.
Geçen hafta güzel sürprizlerimiz var demiştik. Hallettik, ayarladık, parçaları temin ettik. Onlara geçmeden önce ama donanım haber kutu açmasız olur mu?
Olmaz.
Olmaz. O yüzden şöyle bir kutumuz var. Demin Alper abiye selam göndermiştik. O zaten bize selam olarak ekran kartı gönderdi. Gigabyte G1 Gaming GTX 970 masamızda.
Şimdi hemen kutudan çıkarmadan önce kutusunun üzerindeki detaylardan biraz bahsedelim isterseniz.
Yeşili fazla göstermeyin. Perdede patlamasın.
Tamam, perde patlamasın o zaman. Yine WindForce satıcı olduğunu zaten bizlere gösteriyor. Gigabyte'ın kendi yazılımı da var. Yazılım vasıtasıyla overclock vesaire yapabiliyoruz, sızışma yapabiliyoruz. Hani yüksek kaliteli bileşenlere sahip olduğunu, birden fazla monitörde kullanılabileceğini ve chip BIOS'un olduğunu. Aynı zamanda bu ultra durable hem anakart hem ekran kartlarında var Gigabyte'ın. İşte yüksek kaliteli bileşenler, bakır yolunu arttırmış baskılı devre kartı gibi bir sürüsü var. Bunlardan bahsetmişler.
Devam edelim.
Devam edelim.
Yardım edeyim mi? Tuttuk. Klasik Gigabyte kutulaması.
Zaten kutunun içerisinde sürücüyü nerede indireceğinize dair bir bilgi de vermişler. Kutuyu da kaldıralım. Kutu içeriğinde var, onu gösterelim mi?
Yani bakalım. Çok bir numara yok. Şöyle diyeyim.
Öyle kadar ben de göstereyim bari.
Tabii kartı taktığımız için bu alt koruma şeylerini çıkarmışız.
Molex kablolarımız var.
Aynen, güç dönüştürücümüz iki tane var. Biri 8000, biri 6000.
Hızlı başlangıç kılavuzumuz var ve sürücü CD'miz var. Bu kadar. Az bu sürücü CD'lerin USB'lik versiyonu daha makbule geçecek gibi görünüyor. Ne dersin?
Evet, ama bu daha ucuza geliyor büyük ihtimalle.
Ne olacak, 1 GB'lık bir USB'liğin maalesef Gigabyte gibi firmaya ne kadar olabilir ki sence?
Gigabyte gibi firmaya 1 GB'lık USB bellek bir şey koymazsın.
1 GB'lık USB bellek evet. Olabilir. Valla tasarım olarak yeniler. Zaten WinForce'u yıllardır biliyoruz. 3 aşağı 5 yukarı her jenerasyonda revize oluyor, güncelleniyor ama her jenerasyon daha agresif evet. Bir kart nasıl görünebilir cevabı olacak.
Gerçekten görünüyor. 980 de buna çok da benziyor. Aradaki farkları 980'de temin etmeye çalışıyoruz, onu da söyleyeyim. Anlatırız. Benim dikkatimi çeken en büyük şey şu Gigabyte'ın WinForce 9 eskiden böyle dikti. Hı hı. Onu yatırmışlar. Çok alakasız bir yükseklik ekliyordu karta. Güzel olmuş ve ışıklandırmışlar. Şöyle tutayım. Görürsünüz. Çalıştırdığınızda mavi WinForce yanıyor burası. WinForce 3x soğutucu. Klasik alıştığımız fanlar değişmiş. Üzerinde havayı daha iyi yönlendirebilme adına ufak böyle şeritler eklenmiş. Siyahlaştırılmış gördüğün gibi.
Gören de 10 yıllık bir aerodinamik tasarım çalışması var sanacak ya yanına takıldı.
Yani her jenerasyonda geliştiriyorlar.
Acaba ne kadar etki ediyor? Onun bir...
Muhakkak ölçüm.
Muhtemelen bir ölçüm sonuçları vardı Gigabyte'de. Belki sormak lazım.
Evet, bir sormak lazım. Bunun dışında 450 watt soğutma kapasitesine sahip bu soğutucu. 980'de 600 wattlık versiyonu var. Yani ihtiyaç var mı o ayrı bir konu. Ama kartı çok serin tuttuğunu internetteki incelemelerde görebilirsiniz.
Ya şimdi 970,
biz de paylaşacağız.
970-980 gibi ekran kartları kendisi yüksek performans sunmasının yanında bir de hızlaşmaya çok duyarlı evet. Kartlar. Yani hızlaşma konusunda kullanıcısına ciddi bir bütçe veren kartlar olduğu için bu seviye yüksek performanslı soğutucuların bence bu seviye kartlarda kullanılması... 970 zaten fiyat performans olarak da iddialı bir noktada olduğu için gayet güzel görünüyor. Bir de tabii arka plakanın olması da önemli.
Ya evet, benim şu ana kadar gördüğüm, kimse kusura bakmasın, en güzel arka plaka olmuş. Katılırsın katılmazsın bilmiyorum.
Yok
ama
ben de çok beğendim arka tasarımını. Hem bileşen koruması anlamında hem de soğutmaya katkı olma anlamında.
Gereklikle açıklar çok güzel düşünülmüş.
İstersen çıkartılabiliyorsun evet. Zaten biraz uğraşarak çıkartılabilir.
Gerçi kart biraz ağır, 1 kilonun üzerinde, o yüzden kartın bir bütünlükle kattığı için çıkartmayı tavsiye etmiyoruz. Hı hı.
Bu arada tabii soğutucunun iç yapısına geçtiğimiz zaman yine iki tarafa doğru yayılmış dört tane bakırısı borusunun olduğunu görüyoruz. Hani dört bu tarafta, dört bu tarafta. Yani bunlar muhtemelen 8 mm kalınlığında gibi geldi ama tam...
Fanlar mı?
Yok, bakır ısı borularının kalınlığı. Üç tane fan olduğu için tabii gürültü seviyesine de bakmak lazım. Evet. Hani ne seviyede olacağını görmek gerekiyor. Bir de sen ışıklandırmadan bahsetmiştin. Hani Gigabyte'in belki bir sonraki adımda yapması gereken şey...
Bir RGB LED koyup
bir
oraya.
Bir RGB LED koyacaksın. Kendine yük durumuna göre...
O da olabilir.
Hani Asus'un Matrix serisinde olduğu gibi belki yük durumuna göre yanarlı dönerli bir şeyle kullanıcıya bilgi vermek faydalı olabilir.
Görüntü bağlantılarına bakalım. Orada biraz Gigabyte farklı bir tasarıma gitmiş.
Zaten kutunun üzerindeki o Flex Display ifadesi de bunun için sanırım. İki tane DVI var. Üç tane HDMI var. Pardon, üç tane DisplayPort var. Bir tane HDMI var.
Tam boyut olması çok mantıklı olmuş. Bir daha dönüştürücü kutu içerisinden falan hem maliyeti arttırıyor hem de kayboluyor gidiyor onlar.
Keşke kutu içerisinde bir de bunun kabloları çıksaymış, o zaman nasıl güzel olurmuş ama tabii biraz maliyeti arttıran unsurlardan bir tanesi olurmuş bu. Bu sayede standart ekran kartlı yapamadığımız ölçekte çoklu monitör bağlantısında bu kartla gerçekleştirebileceğiz. Hani 970 zaten yüksek performans segmentinde o sweet spot dediğimiz noktada yer alan bir kart. Yani üst segmentten bahsediyorum. Hem performans...
Çok da pahalı da değil yani. Kimse de kusura bakmasın. $330 yani yurt dışı fiyatı, Nvidia'nın tavsiye ettiği fiyat için konuşuyorum. Hı hı. 970 gibi bir kart için çok iyi. Çünkü $200 fark veriyorsun üstüne, 980 alıyorsun. Aradaki performans farkına $200 değer mi? O ayrı bir tartışma konusu.
Aynı zamanda tabii şey de söylemek gerekiyor. Üzerinde bir adet 6000, bir adet de 8000 güç konektörümüz var.
İsteyen tabii yatkın.
Yatkın. İsteyenler SSD yapabilirler. Kartımız tabii çok... Kalınlık olarak bakıldığı zaman tek slot olmadığı için...
Çift slot ama yani o da şey...
Tabii yani hani bakıldığı zaman çift slot ama 970 gibi kartta da zaten 3 slot sen gördün mü? Ben görmedim.
Yok.
Onu biraz Çinli üreticiler deniyorlar. Daha büyük, daha halice iri slotlar kullanıp...
Galiba bir Zotan bir kartı biraz şişko 2.5 slotta denk geliyor. Özel slot
bağlı. Onlara da dikkat edin arkadaşlar. Eğer SSD yapmak istiyorsanız ki çoklu GPU'ları bilmiyorum ne derece tavsiye etmek doğru. Hani 290X2'den de bahsettik ama fiyatı uygun olduğu için. Çünkü maalesef verimlilik konusunda ve oyun uyumluluğu konusunda... Hani x2 etkisi yaratmıyorlar maalesef. Onun hesabını, kitabını iyi yapmak gerekiyor.
Evet, ekran kartımızı...
Dursun şurada.
Tam oraya al. Şunu yer açalım biraz. Ben bakalım.
Şu bardağı kenara kaldırayım.
Gelelim asıl sürprizimize. Geçen hafta aslında biraz bahsetmiştik. Sana şunu vereyim.
Ver bakalım.
Kutusunu da alayım alttan. Burası da şey gibi oldu. Şöyle kutusunun üstüne koyalım isterseniz.
Fuar yeri gibi oldu.
AMD tabanlı HDPC'mizi hazırladık arkadaşlar. Geçen hafta bahsetmiştik. Soğutucu için kusura bakmayın. Ofiste bir tek bunu uydurabildim. sistem bellekleri de bizim test sisteminden yürüttüm.
Corsair Dominator. Corsair
2400 MHz'lik Dominator. Önce anakartlan başlayalım istersen.
Ya ben Minitex anakartlara bayılıyorum ya. Çok marka üreticisi duruyor, değil ama bir de tabii bunların segmente göre boş olanları var, dolu olanları var. Şu dolu olanlar yok mu? Beni benden alıyor.
Evet, gerçekten dolu bir versiyon. Üzerinde Intel'in 802.11ac kartı var. Gördüğünüz gibi anten bağlantıları da burada. 4 tane SATA portumuz var. Çift bellek slotu var tabii doğal olarak. Daha AMD'nin 16X PCI Express slotumuz var. Bu tarafta zaten ön panel burada görüyorsunuz. Küçük sevimli bir anakart, dolu dolu bir anakart. 300 lira gibi bir fiyatı var. Hani uygun fiyatlı bir sistem kurma amacında belki biraz pahalı kaçabilir ama üzerindeki ekstraları düşündüğünde veya geleceğe dönük yatırım olması amacıyla tercih edilebilir.
Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim mi Sami olarak? Bu geleceğe dönük bir yatırım olmaz.
Yani bir ekran kartı takılabiliyor en
azından. Ya şu anlamda söyledim ben bunu. Şimdi üzerinde A88X chipset var AMD'nin. Yani APU'ları, APU'ları işte Fusion işlemciler için geliştirilmiş en yüksek performanslı chipset bu ama şimdi Fusion işlemciler de seneye biliyorsun yenilenmiş olacaklar yani tam anlamıyla. Dolayısıyla geriye dönük uyumluluk konusundaki düşüncelerimden ziyade $400 $300 liralık fiyatlar hani bir anakart için orta seviyenin ayarlar üstüne çıkabilen
maalesef
fiyatlar olduğu için.
Maalesef ITX anakartlar hep böyle. Az üretildikleri için, az talep olduk için biraz daha fiyatları pahalı oluyor. Biraz daha niş ürünler bile.
Şimdi orada şu hesabı yapmak gerekiyor dolayısıyla. Bu seviyede bir anakart alıp bu seviyede geleceğe dönük yatırım yapmak istiyorsan platformun toplam performansına bakıp ne kadar süre kullanacağını çok büyük önem arz ediyor bana kalırsa. Şimdi orada AMD'nin performans tarafında bir miktar eli zayıf olduğu için her ne kadar Fusion işlemciler entegre grafik konusunda ön plana çıksalar bile bunun çok amaçlı bir sistem olduğunu düşünmemek gerekiyor. Yani seneye yenilemek isterseniz eğer soket ve platform uyumluluğu söz konusu olmazsa bu anakart için yüksek bir bedel ödemiş olursunuz kanaatimce.
Şu anda zaten üstünde A10 7800 işlemci var. Bunun bir üstü 7850K var. Saat GPU saat frekansı aynı iki modelin. K olanın çarpanı açık ve CPU'su biraz daha hızlı onu da belirtelim. Bunun bir avantajı TDP'si 65 veya 45 watt arasında seçilebiliyor. Yani siz çok düşük profilli bir tane soğutucu takarsanız bunun üstüne 45 watt'ı ayarlıyorsunuz. Saat frekanslarını falan biraz daha o işlemci şey yapıyor. Muhafazakar seviyeleri getiriyor.
Aynen.
Çok fazla ısınmamasını sağlıyor. Biz şu anda 65 watt modunda kullandık. Soğutucumuz da zaten buna uygundu. Belleklerimiz de hızlı. Bu platformu tercih edecek kişilerin dikkat etmesi gereken en önemli şey senin de dediğin gibi yüksek hızlı bellekler. Çünkü dahili ekran kartının performansına birebir etkiliyor. Biz de bunları 2133 MHz'de çalıştırdık. AMD'nin kendi tavsiye ettiği değerde. Şimdi biz bu aslında bunu HDPC olarak topladık. Yani bunu ufak bir kasanın içerisinde düşünün, hayal edin. Ekran kartı olmadığı sürece yani ne kadar? Şu kutusu kadar bir kasa uygundur değil mi?
Ondan biraz daha büyüğü belki.
Hatta belki daha incesi bile olabilir. Baktığında
şimdi,
yani.
Şimdi dolayısıyla bak orada şunu da aklıma gelmişken konuşmakta fayda var. Şimdi bununla çok minyatür bir bilgisayar yapabilirsin. 3 aşağı 5 yukarı şöyle bir kutu içerisinde bunu sığdırabilirsin.
Hatta daha ufak bir soğutucuyla, daha ufak belleklerle.
Daha ince profilli bir soğutucuyla yapılabilir. Yani dolayısıyla ister istemez neredeyse bir yükseklik olarak, konsol yüksekliğinde genişlik olarak daha küçük bir bilgisayar toplamak mümkün aslında bu sistemlerle. Dolayısıyla ister istemez burada konsol bilgisayar rekabetine girmeyeceğim ama belli bir noktada konsol ya bir bilgisayar formunda konsol da yaratabilirsin aslında bakılırsa kendi için. Televizyonun altına koyabileceğin son derece minyatür bir bilgisayar her oyunda kabul edilebilir seviyelerde oynayabileceğin bir bilgisayar. Maliyet olarak bakıldığı zaman Minitex sistemlerin bence en büyük handikapı bu seviyede kasaların pahalı olması ve kolay bulunamaması.
Ya eBay'e giriyorsun bakıyorsun 30-40 dolara Silverstone'un falan çok güzel kasaları var. İncesi var, uzunu var, büyüğü var, küçüğü var. Türkiye'ye bir geliyorsun
200 lira, 300 lira öyle fiyatlar.
O da şeyleri yani dandik diyeceğim ama kimse kusura bakmasın yani hakikaten şey kötü kasalar var.
Ya iyi bir kasa toplamak istediğin zaman bu seviyede Minitex form faktörüne sahip olan hani işlemci, anakart, kasa vesaire koyduğun zaman 1500 liraları bulacaksın gibi görünüyor. SSD'si, MSSD'si vesaire bunları dahil ettiğinde yani aşağı yukarı bir konsol fiyatına denk Türkiye fiyatı için konuşmak gerekirse bir sistemin olacak. Hani bu noktada ben bilgisayar dünyasına yakınım. Konsol çok tercih etmiyorum. Arada Windows açacağım, zaman zaman da oyun oynayacağım diyenler için Minitex sistemler gerçekten farklı opsiyonlar sunabilecek niteliklere gelmiş durumlar. Dediğimiz gibi bunun üzerine 7850K'yı taktığın zaman biraz overclock, biraz ince ayarlamalarla.
Dual graphics teknolojisi var. AMD'nin özellikle senin de bahsettiğin yeni sürücülerle çift grafik biriminin daha verimli bir şekilde çalışabiliyor. Hani yakın zamanda ileride bir gün buna bir R7-250 takarsın.
Yani R7-250 belki zayıf kalır ama buna AMD'nin son sürücü güncellemelerinden sonra yüksek performanslı ekran kartının yanında bu GPU ekstra işlemler için kullanabileceğini düşünürsek. Yani örneğin hani oyun açın diyelim. Bu sistemi sen 280 taktın. Fusion işlemcisinin içerisindeki dahili grafik birimi de örneğin o taraftaki bir gölge efektinin işlenmesinden sorumlu olacak gibi. O tür kullanım senaryolarını kattığın zaman farklı çözümler de ortaya çıkabilir ama dediğimiz gibi burada hani çok amaçlı bir sistem olduğu aşikar. Yani dahili grafik birimiyle bugün Battlefield 4'ü Full HD çözünürlükte Mantle desteğiyle birlikte 35-40 kare saniyelerle oynayabiliyorsun. Evet. Zaman zaman daha düşük ya da zaman zaman daha yüksek grafik performansı elde edebiliyorsun. AMD'nin buradaki avantajı şu, kesin olan bir şeydi o. Mini-tech sistemler için dahili grafikten gelen avantajıyla daha hepsi bir arada platform sunabiliyor aslında. Evet. Ve işlemci de ucuz.
Aynen öyle. Zaten bizim bu sistemi oluşturma amacımız da oydu. Hani insanlar HD PC olarak televizyon altına bir sistem kursunlar ama bu sistem sadece hani internete girip müzik çalmak için olmasın. Başka oyun şeyler için de olsun. Mesela oyun. Arkadaşın eve geldi. İki tane kablosuz joystick bağlayıp bir FIFA oynayabilmelisin. İşte bunların hepsini denedik sizler için arkadaşlar. Şimdi ekranlara o görüntüleri getiriyoruz. Bu sistemle 5 tane farklı oyun oynadık. Grafik seviyelerini, ayarlarını da gösterdik size. Olabildiğince grafik kalitesinden feragat etmeden oynanabilir seviyede kalmaya çalıştık. Ben kendi kişisel tercihim olarak çözünürlüğü Full HD'den aşağı düşürmedim. Ayarlarda zaten birçok yerde göreceksiniz. Daha düşük, orta seviyelerde kalacak. Ama siz dersiniz ki ben 720p'de açarım. Full HD ekrana bağlarım. O zaman daha yüksek detay seviyesinde de oynanabilecek. Şimdi isterseniz o görüntüleri ekrana götürüyorum.
Gerçi orada şunu da, şunu da söyleyeyim. Tabii çözünürlük konusunu konuşmuşken. Hani konsolla karşılaştırdık ya. Xbox One'ın çözünürlüğüne düşürdüğün zaman. Ha. Zaten o zaman orada.
Orada olay rengi değişmeye başlıyor.
İyice akışkan bir oyun deneyimi. Yani çok akıcı bir oyun deneyimi sunan bir sistem sahibi oluruz.
Evet, o zaman şimdi sırada oyun görüntülerimiz var. Erde ilk oyunumuz FIFA 15. Demin de bahsettik yani arkadaşın gelir iki tane joystick bağlarsın, oyun oynarsın diye. Full HD çözünürlüğümüz, yüksek detaydayız. Köşe muşatmayı kapadık. Şu anda oyunu çalıştırıyoruz. Hemen oyunu elde ettiğimiz kare saniye değerlerine bakacak olursak maç esnasında yani ara görüntülerde işte o ne bileyim bir korner kullanımı vesaire olsun kare saniye oranları düşüyor. 15-20'lere kadar düşüyor senin de gördüğün gibi. Ama konsolcu arkadaşlara sorduğum zaman zaten konsolda da öyle olduğunu söylediler bana. Asıl kısmı maç kısmına baktığımızda ise hep bir 30 kare saniyenin üzerinde oynanabilir bir seviyeye gelmiş durumda.
Ara görüntülerde zaten detay modellerimiz çok fazla olduğu için muhtemelen ondan dolayı bir performans kaybı düşüyor ama normal oyun esnasında 30 kareye psikolojik sınır olan 30 kareyi genel olarak rahatlıkla karşıladığını söyleyebilirim. Hani bu açıdan bakıldığı zaman yüksek çözünürlükle, yüksek kalitede bu Mini-Tech sistem FIFA 15'in altında genel olarak kalkıyor. Tabii kalite ayarlarından biraz fedakarlık ederek bunu 40 kare saniyelere çıkarmak mümkün ama en zorlayıcı noktada bile aslına bakılırsa fena hiç çıkarmıyor bu sistem.
Evet, yani gerçekten şu anda şu haliyle bile oynanabilir bir seviyede. Arda ikinci oyunumuz Grid 2. Biliyorsun Grid 2 Intel Iris Pro grafiklerinde de kullandığı bir oyundu. Şu anda Full HD çözünürlük ve yüksek detay seviyesindeyiz. Oyun göreceli olarak eski olduğu için biraz yüksek detayda çalışabiliyor. Gördüğün gibi zaten görsel olarak da eğlenceli. Yani güzel görüntülere sahip bir oyun. Şu anda yaklaşık 30 kare saniye civarındayız. Bazen düşebiliyor falan.
Biraz zorlama bunu 30 kare. Hani evet. FIFA 15 gibi değil mesela.
FIFA 15 kadar rahat değil. O yüzden yüksek detay seviyesini bir tık aşağı yani tamam. Ortaya düşürelim.
Medium'da bakalım.
Bir de bakalım Medium'da nasıl çalışacak. Evet, ayarları şu anda yaptık.
Evet.
Evet, medium'a geçtiğimiz anda zaten kare saniyeler biraz daha yükseldi. Oyun daha rahatladığını. Oyun zaten genelde iyi çalışıyor da şu duman efekti biraz zorluyor. Ne düşünüyorsun? Yani o duman ya, olmadığı sürece.
Bu tür çevresel partikül efektleri biliyorsun. Normal modern ekran kartlarına bile yer yer. Tabii ekran kartının seviyesine bağlı olarak zorlayabilen bir unsur ama az önce genelde 30 kare üst sınır olmakla birlikte 30 karenin altında seyrediyorduk. Şimdi 30-35 arasına gittiğini görüyoruz. Yani bu seviyede oyun genel olarak oynanabilir gibi görünüyor.
Görsel olarak da çok bir şey değişmedi.
Aynen yani. Çok aman aman bir kayıp da yaşamadık. Dolayısıyla Grid 2 özellikle yüksek çözünürlük ve orta kalitede bu sistemde yine oynanabilir. Akıcılığı bize sağlayabiliyor.
Erde sıradaki oyunumuz Titanfall. Source motoru yani Half-Life 2'nin motoruyla yapılmış bir oyun.
Ne motor olmuş arkadaş, eski mi?
Hakikaten evet. Ne geliştirmişler. Şu anda Full HD çözünürlük genel olarak göreceli olarak düşük seviyedeyiz ama bazı ayarlarımız daha yüksek. Oynanabilir seviyede değiliz. O yüzden biraz daha ayarları kısmak istiyorum ben. Girdik menüye şu anda ayarları kısıyoruz. Şu ragdoll'su da bir düşük seviyeye alalım. Sonra bakalım oynanabilirlik sınırını yakalayabilecek miyiz, tutturabilecek miyiz? Evet, ayarları yaptık, uyguladıktan sonra oyunumuz hızlanacak. Gördüğün gibi zaten direkt kare saniye oranı artmaya başladı.
Genel gösterdikte de aman aman bir olumsuzluk yok aslında bakılırsa.
Şu haliyle bile bence oyun güzel gözüküyor. Yani.
Aynen, kesinlikle oynanabilirlik anlamında. Hani oyunun o genel görselliğinden çok bir taviz var. Buna hissedebiliyorsun tamam. Özellikle yüksek kalitede çok uzun süre oynadıysan ama bu seviyede bile oyun keyifli bir şekilde oynanabilir aslına bakılırsa.
Yani eğlencesinden bir şey kaybetmiyor oyun, onu söyleyebilirim. Tabii Titanların geldiği zaman o duman efektleri, patlamalar olduğunda veya daha geniş mekanları çıktığında biraz yine 30 karenin altına yer yer düşüyor ama oynuyorsun yani. Bir de sonuçta ekran kartı yok bu makinede.
Şunu da hiç unutmamak gerekiyor. Kullandığın sistemin donanımsal sınırlarını da hiçbir zaman unutmayacaksın. Sonucunda harici bir ekran kartıyla oynamıyoruz biz bu oyunu. Daha iyi bir grafik birimiyle oynuyoruz. Dolayısıyla bunu da ister istemez belli sınırlamaları var. Ama o çerçevede bile Titanfall gibi bir oyunu, mesela bak şu an az önce 25 karelere düştük, tekrar yükseldi. Titanfall da yeni oyunlardan bir tanesi, her ne kadar motoru eski olsa bile. Bir şekilde 30 karenin üstünde oynamayı başarabiliyorsun. Ve yüksek çözünürlükle bunu oynuyoruz. Bunu unutmamak gerekiyor.
Yani bunu bir 1680-1050'de falan oynasan çok daha rahatlayacak
zaten. Daha yüksek kalitelerle daha rahat bir şekilde oynayabilirsin hakikaten.
Titanfall'da oynayabileceğimizi gördük. Bakalım sıradaki oyunumuz ne var? Biraz da Diablo 3'te devam edelim herhalde. Diablo 3 Full HD çözünürlükte düşük detay seviyesinde biraz kötü görünüyor açıkçası. Yani dokular falan kendisini çok kaybediyor. Standart biraz orta seviyede baktığımızda oyun oynanabilecek seviyelere bir geliyor bir çıkıyor yani. Tam şey değil.
Ya sınırın biraz altında. Hani onu söylemek
sınırın gerekiyor. Altına fazla girmeye başlıyor. O yüzden grafik seviyesini biraz daha düşürmek istiyorum ben. Özellikle o FX dediğimiz özel efektleri biraz kapatınca oyun daha bir rahatlıyor.
Ama yine de ben sana söyleyeyim. Diablo 3 biraz zorlama bu sistem için.
Fazla oldu yani şey oynayabiliyorsunuz ama en düşük seviyede oyun çok kötü görünüyor. Yani keyif vermiyor bana açıkçası.
Tabii ya boş ki, bir alan görmektense değil mi?
Yani dokular falan çok canlı bir şeylere söz. Çok düşüyor doku kaliteleri. O yüzden açıkçası pek Diablo'yu da bu çözünürlükte en
yaptığın azından. Yaptığın ayarlamalara rağmen 30 kare altını bayağı görebiliyorsun. Evet. Bu da tabii istemediğimiz bir durum.
Ardı sıradaki oyunumuz yine Blizzard oyunu Heroes of the Storm. İlk olarak orta Full HD'de orta seviyede bir açalım bakalım nasıl çıkacak. Açıkçası orta seviyede çok bir şey yapmıyor değil mi? 30 karenin altı. Ya keyif vermiyor yani. Yok. Bir yavaşladığını 20-21'lere kadar gelediğini görüyorsun. Hemen düşük detay seviyesine gelelim. Düşük detay seviyesini açtığımızda oyunun görsel olarak kalitesi belirgin bir şekilde düştü. Ama kare saniye oranları da aynı şekilde arttı. Hani 50'lere falan geldi artık.
Geldi ama hani bu oyunda mesela görsel kalite farkını görüyorsun mesela.
Evet çok
hani
hissettiriyor.
Bu çok istemediğim bir durum ama dediğim gibi yine sistemin donanımsal bileşenle de ilgili bir durum. Bu tür durumları yaşayanlar ne yapacaklar? Bu anakartın üzerinde tam boyutlu bir PCI Express X16 slotumuz var. Orta seviye bir ekran kartıyla. Bunun belki üstesine gelinebilir ama daha iyi grafik birimiyle eğer oynamak istiyorsanız aslında şu ana kadar pek çok oyun bize gösterdi. Ya 1080p'de düşük kalite ayarları ya da biraz altı çözünürlüklerde orta kalite ayarlarıyla bayağı güzel oyun oynanır aslında bakın.
Evet. Özellikle ayarları kurcalamayı seviyorsanız yani her birinin teker teker sisteme ne kadar etkisi olup olmadığını görmek istiyorsanız onları da biraz kurcalayabilirsiniz. Mesela biz direkt profili şu anda düşüğe getirdik. Hani belki aradaki bazı doku kalitesini falan yükseltip de yine bir oynanabilir kare saniye oranı.
Ama dikkat edersen 30'ların çok etrafında dolaşıyor. Dolayısıyla orada gerçekten de bir şeylerden ya taviz vereceksin ya da oyun konusunda akıcılık beklentin çok fazla olmayacak. Ama o da tabii o zaman oyun keyif vermeyecek. Hani sanki 1080p denenebilir ama biraz çözünürlükte daha yüksek kalitelerle oynamak sanki daha uygun gibi. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun?
Ben de sana katılıyorum. Evet arkadaşlar oyun deneyimlerini de aktardık. Genel olarak Full HD çözünürlük istiyorsanız yani o sizin için bir kriter, vazgeçilmez bir kriterse detay seviyesi orta ve genelde düşük seviyede olacak. Ama çözünürlükten ben hani çok umurumda değil. Detay seviyesini yükseltmek istiyorum derseniz 720p çözünürlükte mesela orta ve üst seviye detaylarda oynayabiliriz değil mi Arda?
Ki aynı fikirdeyim ben de. Yani 720p'de bayağı güzel oyun oynarsın makineyle. 1080p'de de yine oyun oynarsın. Burada tabii sistemin donanımsal bileşenlerinin yanında oyunu da iyi seçmek gerekiyor bu sistemler 1080p'de.
Mesela grid'i açtığın anda yüksek detay seviyesinde bile.
Aynen öyle. Mesela Titanfall'u gördük mesela. Belli ayarları yaptıktan sonra gayet güzel oyun oynayabiliyorsun. Bu aşikar. Yine mesela biz burada göstermedik ama Battlefield 4 gibi oyunları da 30 kare üstünde 1080p'de bu sistemde oynayabilmek mümkün. Ya dahili grafik konusunda zaten arkadaşlar şu an alabileceğiniz en iyi sistem bu.
Evet.
Dahili grafik söz konusu olduğu zaman. Az önce 7850K'dan bahsettik ama temelde dinamiklerin 3 aşağı 5 yukarı aynı olduğunu görüyoruz. Minik bir bilgisayar toplamak istiyorum. Konsolun yerine kullanacağım. Yani ben konsol eli istemiyorum.
Çok fazla oyun oynamıyorum ama arada bir açtığımda da oyun oynayabiliyorum.
Ya da televizyonun altına koyduğum sistem aynı zamanda iyi bir internet deneyimi sunsun. Zaman zaman Windows'ta bir şeyler de yapabileyim. Yani bu aletle arkadaşlar Adobe Premiere'de video de işlersiniz.
Tabii.
Yani böyle bir durum söz konusu. Çok amaçlı minik, kompakt, televizyonun yanına yakışabilecek bir sistem toplamak istiyorum diyorsanız eğer ve yeri geldiği zaman da açıp oyun oynamak benim için sık sık yapacağım bir şeylerden birisi olacak diyorsanız hani şu an alınabilecek en daha sistemden birisini biz zaten sizin için toplamış olduk. Evet. Anakart konusunda zaten Mini ITX çok fazla alternatifiniz yok. 2 ya da 3 üreticinin sağladığı türde anakartlar bunlar. Onun üzerine iyi bir soğutucu ki biz burada büyük bir soğutucu kullandık aslında. Daha düşük profili bir soğutucuyla sistemi daha kompakt bir hale getirmek de mümkün. Az önce Ender'in vurguladığı noktayı tekrarlayacağım. Böyle bir sistem toplayacaksanız mutlaka yüksek hızlı bir bellek kullanmaya dikkat edin. Çünkü grafik performansına doğrudan etki eden bir unsur bu. İyi bir soğutucu, güzel minyatür bir kasa. Çok işle uğraşmayı seviyorum diyenler kendisi kesip bir kasada uydurabilirler aslında bunu.
Plexi'den falan bile yaparsınız.
Plexi'den mesela yapılabilir ama atölyede biraz vakit geçirmeniz gerekiyor. Her şeyle bence güzel, minik, işlevsel bir bilgisayar olmaya aday bir platform var karşımızda.
Evet biz gerçekten sistemi kullanırken keyif aldık. Siz de düşüncelerinizi yorumlar tarafında paylaşırsanız seviniriz. Donanım Haberi'nin bu haftaki bölümünün sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.